Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Tuttur.com'un sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.
Evet efendim, herkese tekrar merhaba. Bahse Gireriz programına hoş geldiniz. Saat 22'ye kadar futbol, basketbol iddia tahminlerimi paylaşacağım. Tahminlere girmeden önce sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Pazar günü saat 15-17 arası, bu pazar yani, 16 Şubat pazar diyelim, 15-17 arası YouTube kanalımda 2 saatlik bir canlı yayın yapacağım. Ve bu canlı yayında yayını izleyen herkese tuttur.com'dan 3 lira kupon parası hediye edeceğim. Evet, bu güzel duyuruyu bugünden vereyim, bu güzel haberi bugünden vereyim. Bir kez daha söylüyorum. Pazar günü saat 15-17 arası Eyüp Yıldız YouTube kanalında bir iddia canlı yayını yapacağım. Radyo Spor'dan çıktıktan sonra bir saat dinlenip 2 saatlik bir iddia yayını yapacağım. O yayında yayını izleyen herkese 3 TL kupon parası hediye edeceğim sevgili dinleyenler. Tuttur.com'dan vereceğim kodla girip o kuponu, o parayı hemen hesaplarına yükleyip kupon yapabilecekler. Bu haberi vereyim. Hepinizi YouTube kanalıma davet ediyorum. Arada böyle tuttur.com sponsorluğunda güzel sürprizlerimiz olacak. Sevgili dinleyenler, şöyle bakıyorum. Bir kere çok güzel, çok çekişmeli giden bir karşılaşma var. Türk Telekom Pınar Karşıyaka mücadelesi. 32-31 şu an Türk Telekom Karşıyaka önünde. Bir sayılık bir farkla da olsa mücadelede önde gidiyor. Kazanan takım yarı finale yükselecek ve Fenerbahçe-Beko Bandırma Tek Süt karşılaşmasının kazananıyla rakip olacak. İki takıma da başarılar dileyelim. Şu an 3. periyot oynanıyor. Ayrıca başlamak üzere olan bir karşılaşma var. Onu söyleyelim. Bu arada Vedat Parlak bana bir sürpriz yaptı. Sürpriz bir bağlantı varmış. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kimle görüşüyoruz?
Tahminleri alayım.
Evet, YouTube'un kralı sevgili Atilla. Atilla Ardoğan. Hoş geldin.
Vedat abiyle sana bir sürpriz yapalım.
Atistix TV şu an attığımızda. Atilla, evet, geçen gün Tuttur sponsorluğunda yapmış olduğunuz çok güzel bir yayın vardı. Ben de takip ettim. Ama tabii ben kodu kaçırdım.
Promosyonu mu kaçırdın?
Evet, kodu kaçırdım. Onu söyleyeyim. Ama bayağı bir rağbet gördüm.
Çok güzel bir şekilde yani yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz.
Ya iddia bilirle beraber sen çok güzel bir iş yaptınız. Hem yayıncılık açısından çok güzel bir yayın oldu, hem de çok izleyenlere de küçük de olsa bir hediye verdiniz. Çok güzeldi gerçekten.
Tabii aynen. O insanlar için çok değerli olabiliyor. Zaten böyle keyifli falan oynayanlar çok fazla var. Onlar çok seviyorlar böyle oyunları. Tuttur.com da bize böyle bir imkan sağladığı için ayrıca Tuttur.com yönetimine de teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz, ne diyelim Eyüp abi, daha fazla bekliyoruz.
Vallahi pazar günü ben 15-17 arası yayında olacağım. Sen de 15-17 arası yayında olacağım. Seni de bekliyorum. Sana da promo kod verebilirim yani.
Vallahi çok güzel olur. 15-17 cumartesi günü mü?
Evet, pazar günü.
Ha, pazar günü.
Benden tamam, sonra da Caydaş aynı şekilde devam edecek.
Evet, Caner abi de öyle bir kampanya yapacak bu hafta. Biz de onun duyurularını yapacağız. İsteyenler gelsinler, değerlendirsinler diye tabii ki de.
Peki, NBA'de güzel maçlar var. Sen her gece NBA yayını da yapıyorsun. Artı
evet.
Futbolda güzel, keyifli karşılaşmalar var. Hatta şöyle söyleyeyim, NBA'ye geçmeden önce vaktin varsa. Eğer müsaitsen şu Galatasaray-Alanyaspor maçına bir tahmin alalım senden. Galatasaray galibiyeti 1.65'e düştü. Galatasaray çünkü ideal kadrosuyla çıkıyor. Beraberlik 3-10, 2'nin oranı 3-10. Ne dersin bu maça?
Şimdi şöyle Eyüp abi, tabii sen tabii biraz daha fazla hakimsin Galatasaray'a falan, ama biz de şu an için en azından bu maçı yorumlayabileceğiz diye düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Şimdi Fatih Terim'in düşüncesi belli. Net bir şekilde bizlere bunu söyledi. Dedi ki ben normal kadroya çıkarak bu karşılaşmayı 3-0'da kazanırım veya 4-1'de kazanmaya çalışacağım diye bir mesaj verdi bize. Hı hı. Alanyaspor gol atarsa tamam, evet maç biraz zora girecek. Ama Alanyaspor acaba gol için ileriye çıkacak mı? Ben ileriye çıkacaklarını düşünmüyorum. Bir gidişata bakacaklardır. Yani ilk 10 dakikada gol yerlerse ona göre oynayacaklardır. İlk ne bileyim belki 30. dakikaya kadar gol yemezlerse ona göre oynayacaklardır. O yüzden alt üst tercihlerine gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ya da tavsiye ediyorum değerli dinleyenlerimize. Ben o şekilde düşünüyorum. Burada ben Galatasaray galibiyetinden yana bir risk alınabilir diye de düşünüyorum. Çünkü neden? 1.65 oranı var. Yani risk de oran riski karşılıyor, öyle söyleyelim. Ve Galatasaray'ın zaten bu maçı en az 2 farklı kazanması gerekiyor. Ona göre oynayacaktır. Savunmayı da muhakkak iyi yapacaktır diye düşünüyorum ben. Fatih Terim'in çok fazla rakibe top vermemeye çalışacaktır. Ha şunu diyenler olabilir. Alanyaspor boş mu? Yani evet bunlar çok güzel ama Alanyaspor bunu aşabilir mi? Gol atabilir mi? Tabii ki de Alanyaspor'un zaten kalitesini çok anlatmamıza gerek yok insanlara. Zaten durumları ortada. Bizlere de çok kazandıran bir takım. Atabilir mi? Bunu ben mesela ilk önce sana sorayım. Seninle konuştuğumuzdan dolayı şu anda. Ben mesela bunu YouTube'da değerlendirmedim. Hı hı. Bıraktım bu karşılaşmayı çünkü kadrolar benim için çok önemliydi. Tam böyle söyledikten sonra da zaten bir 3 saat sonra Fatih Terim açıklama yaptı. Dedi ki ben az kadroyla oynayacağım bu maçı da elinden geldiği kadar işte geçmeye çalışacağım, turu geçmeye çalışacağım. Galatasaray'ın olduğu yerde kupalar vardır, kupa beyi Galatasaray falan filan biliyorsun yani. Hı hı. Bu açıklamalar Galatasaraylı oyuncuları da gazlamış durumda. Belki yani oradaki bir arkadaşım yazdı bana bir 35-40 bin seviyesinde seyircinin de maça gelmesi gündemdeymiş. Şu anda öyle bir kalabalık görüyorum ben.
Ben Galatasaraylılar gibi metroyu kullanıyorum. Stada giden metro çok kalabalıktı. Birçok Galatasaraylı vardı ki ben 6'da geliyordum yani daha maça 2,5 saat vardı.
Ve metro... Yani havanın da güzel olmasının etkisi de var tabii. Şimdi hava mesela İzmir'de şu an 19 derece inanılmaz güzel bir hava var.
Ben de burası da çok soğuk değil bu arada.
Orada da muhakkak yani en fazla 4 derece.
Yağış yok, biraz kuru ama yani çok soğuk değil yani.
Çok soğuk değil. Zaten bunu da bahane olarak Galatasaray seyircisi şey yapabilir kendine, gösterebilir ve maça gidebilirler diye düşünüyorum ki söylenenler de o şekilde. Yani 35 bin seviyesinde bir Galatasaray seyircisi olursa ben Galatasaray'ın maçı kazanacağını düşünüyorum. Peki 1.65 yetmez diyenler olabilir. Ya bu ne işte ben 1.65 oynamıyorum, daha yükseği var mı bunun diye. Dediğim gibi Alanyaspor'un ben savunma çok fazla yapacağını düşündüğümden dolayı 4.5 gol altında Galatasaray galibiyetini de öneriyorum. Çünkü 3-0 bitme ihtimali yüksek ya da 2-0 bitme ihtimali yüksek bir karşılaşmaymış gibi geliyor bana. Benim fikrim bu şekilde. Tabii
4. Valla Vedat da benim gibi düşünüyor. İkimiz de 1 ve üst oynadık Galatasaray-Alanya maçına. Hani turu geçer mi bilmiyorum. Çok zor. 3 fark gerekiyor çünkü. Ama ben Galatasaray'ın kazanacağını ve maçın üst olacağını, hatta karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum sevgili Atilla.
Sen o zaman Alanyaspor'da gol atar diyorsun.
Bence karşılıklı gol olacak.
Zaten Alanyaspor gol atarsa maç biter Eyüp abi.
Alanya atarsa zaten uzama ihtimali de olmuyor zaten bildiğim kadarıyla.
Galatasaray'ın hangi maçında bu sene evinde 4 tane gol attığını gördük? Kaç tane? 2 tane.
Ama ikinci yarıda Galatasaray açıkçası golcü de bir takım oldu.
Tabii tabii, şimdi Emre geldikten sonra çok farklı, o ayrı mesele de. Yani şu an
1 ve üst mantıklı değil mi bak? Vedat aynı düşünüyor. Ben aynı noktadayım. Evet, 2.5 gol üstü.
Ha, 2.5 gol üstü. Evet. Ya tam sınırda gibi Eyüp abi. Ya 2-0 ya 3-0 düşünüyorum ben çünkü.
Tamam.
İnşallah 3-0 olur, hepimiz kazanırız. Öyle söyleyeyim.
Peki.
Ben 1 aldım kuponuma. Doğrudan 1 aldım. Sisteme de 4.5 altında 1 aldım. Oranı kaçta hatırlamıyorum ama. Şu an bakamadığım için.
Peki bunu geçelim. Biz tahminlerimizi paylaştık. Dinleyenlerimiz oynayacaktır. İstersen şu gece NBA bülteninde sen çok iyi çalışıyorsun. Çok iyi hazırlanıyorsun. Ben de 2 gecedir NBA'de kupon tutturuyorum bu arada.
Çok güzel. Görüyorum ben de. Görüyorum. Sorulardan görüyorum.
Çok sağ ol. Sevgili Atilla, bu gece sen hangi bahisleri önerirsin bizi takip edenlere NBA'den?
Şöyle ben de bugün bir sabah radyo yayını gibi bir şey yaptım. Bizim sitemizde de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz öyle. Şimdi burada şunları yorumladım. Orlando Magic Detroit maçı var. Drummond'ın gidişinden sonra ve biliyorsunuz bir de şeyin gidişi sakatlığı vardı biliyorsunuz. Sezonu kapattı. Griffin de sezonu kapattı. Burada Derrick Rose'a kaldı olay. Derrick Rose'a kaldığı için de son maçta bize gösterdi ki Detroit, yani ben hücum yaparsam %50 ile veya %40 ile atarsam anca 100 barajını geçebilirim. Yani çok efektif olması lazım. Çok iyi oynaması lazım ki burada karşılarında Orlando Magic gibi bir takım var. savunmayı bir kere en iyi yapan takımlardan bir tanesi. Atlanta maçında savunmayı bırakarak hücuma yönelmişlerdi. 135 sayı attılar. Bir o kadar da yediler ama savunma yapmadılar. Şimdi bu maçta ben savunma yapacaklarını düşünüyorum. Neden? Çünkü Detroit'te biraz daha kalifiye oyuncular var. Yani kalifiye dediğim mesela efsaneler var. Hala da sakatlıklar olmasına rağmen, Drummond olmamasına rağmen. Biraz işi ciddiye alacaklar diye düşünüyorum. Savunmayla birlikte bir galibiyet bekliyorum. O yüzden sanki 8 ve 9 sayı bandında bir Orlando Magic galibiyeti çıkabilecekmiş gibi gözüküyor. O da en az. Bakın ben çift hanelerde de bir galibiyet bekliyorum. 110-100 gibi ya da 110-98 gibi böyle 12 sayılarda falan da bitebilecek bir mücadele düşünüyorum. Sakat ve cezalı tabii değişebiliyor ama şu an için en son bakmış olduğumuz güncellemeye göre Orlando Magic'te herhangi bir problem yokmuş gibi gözüküyor. Yani Vucevic de oynayacak, Gordon da oynayacak, son maçta çok işler yapmıştı, o da oynayacak, Fournier hepsi oynayacak. Hiçbir problem yok. Hatta Terence Ross da oynayacak. Augustin dışında diyelim. Herkes oynayacak. O yüzden farklı bir Magic galibiyeti alabiliriz diye düşünüyorum. -7.5'tan ideal olarak öneriyorum.
Güzel. Güzel. Benden
otur. Şu an için oranı...
Senden sonra da ben en büyük kuponumu paylaşacağım.
Devam edeyim mi?
Tabii tabii. Ben notumu aldım Atilla.
Tamam. -7.5. Magic dedik. İkinci maçımıza geçelim. Indiana maçını geçiyorum. O maç belli olmaz diye düşünüyorum. O yüzden sıkıntılı. Şimdi çok maç vardı. Evet, Minnesota Timberwolves maçı var. Bunu senden de duymak isterim. Tamam. Aynı fikirde misin acaba benimle? Çünkü Wiggins biliyorsun Golden State Warriors'a gitti ve Golden State Warriors'a gittikten sonra Golden State Warriors'tan kim alınabilir demişlerdi. Hani en fazla DeAngelo Russell alınır demiştik ama gerçekten DeAngelo Russell aldılar yani takas olarak. Hı hı. En iyi oyuncularını verdi şu anda. Hani Curry ile Thompson'ın olmadığını düşündüğümüzde en iyi oyuncularını verdiler ve DeAngelo Russell da ilk geldiği maçta 22 sayı kaydetti. Ama çok sayı yediler Toronto'dan. Eyüp abi görmüşsündür o maçı. Onun nedenini biraz araştırdım. Amerikan basınından, medyasından yani koç ne açıklama yaptı, ne oldu, ne bitti diye. Burada Minnesota Timberwolves'un öyle bir hal aldığını görebiliyoruz ki özellikle DeAngelo Russell geldikten sonra komple bir hücum takımına dönüştüklerini görüyoruz. Tabii gene öylelerdi ama bazı maçlarda savunma yapabiliyorlardı. Şimdi bu maçlarda ben çok fazla savunma yapacaklarını düşünmüyorum. Hele NBA'in en az ritimli oynayan takımı karşısında. Yani Charlotte öyle kötü ritimle basketbol oynuyor ki hele bu sezon Graham'dan bir şeyler bekliyorlar.
Yani 24 saniyeyi de çok kötü kullanıyorlar.
Yani evet en kötü kullanan takım diyebiliriz ve gerçekten bekliyorlar. Maçları izlerken midem bulanıyor açıkçası. Yani bir NBA takımı gibi oynamıyor Charlotte.
Yani şöyle bir bilgi verelim. 99 sayı ortalamasıyla oynuyorlar deplasmanlarda.
Aynen öyle. Yani ki bazen 80'leri 83'leri görmüşlüğü var. Yani çok şaşılacak bir şey değil. Ben canlı yayınlarımda da takipçilerime, sevenlerimize söylüyorum bunu. Bakın temposuz oynayan bir takıma karşı üst tercihlerini alırken dikkat edin. Karşı takımın çok atması lazım. O yüzden burada Minnesota'nın ben Toronto karşısında...
Ya da toplam sayı çok düşük olacak. Hani o bir, belki bir fırsat yaratacak. Ancak o tabii zaman düşüneceksiniz.
Aynen öyle. Yani belli başlı durumlar olması lazım. Şimdi burada Minnesota çok fazla sayı atma kapasitesine sahip. Ligin belki de en ofansif takımlarından bir tanesi haline geldiler. Hele DeAngelo Russell'da geldikten sonra Karl Anthony Towns da biraz oynasa, %50'siyle oynasa yani şu Charlotte'a da 10 sayı fark atamıyorsan veya 9 sayı fark atamıyorsan hangi takım atacak? Bir yere kadar diye düşünüyorum. O yüzden burada da 9.5-8.5 isteyenler alabilirler handikapını, geçerini. Hı hı. Kıymetliymiş gibi geliyor. Onun dışında diğer baremlere bakamadım. Bu maç için başka bir tercih kullanabilirler diye düşünüyordum arkadaşlarımız ama çok fazla baremde oynadığı için en son vazgeçmiştim. Şu anda bilmiyorum. Yani demek istediğim burada 8.5-9.5 sayı bandında bir Timberwolves galibiyeti bekliyorum açıkçası. Ben oranını bilmiyorum şu an için. Senden istiyorsan eğer bakıyorsan alabiliriz.
Hemen söylüyorum. Sen bir sonraki maçına geç. Ben bu orana bakarak hemen tahmin yorumu yapalım. 9.5 mu dedin? 10.5-1.95 mesela. 8.5 var 1.70. En idare 8.5. -8.5'tan Minnesota.
Evet, -8.5'tan denenebilir. Hatta sistem yapıyorlarsa bile sisteme bile girebilir. Ama böyle yine düşük bir kuponlara girebilecek bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor. Hani bekleyeceksek onu bekleyelim. En azından 9 sayı atarını, 10 sayı atarını bekleyelim diye düşünüyorum. Burada Marvin Williams'e rakam çok fazla efektif olamayacaktır bana göre. Diğer maçı söyleyeyim istersen hemen. Dallas Mavericks'te Sacramento Kings oynayacak. Şimdi Dallas'ta şöyle bir durum daha var. Doncic yoktu ve şu anda bu maçta oynaması bekleniyor. En son day to day olarak listelendi. Ama oynasa bile ben Sacramento'nun deplasmanlarda oynamış olduğu kurguya biraz hakimim. Sezon içerisinde çok fazla gördüm bunu. Notlarımın arasına yazıyorum böyle teknik bilgileri. Deplasmanlarda kanat şutlarını yani dışarıdan denemelerini çok fazla yapan bir takım ve özellikle ilk yarıda %45 veya %50 bandında başarılı olurlarsa maçlarını kaybetmiyorlar. Öyle de amiyane tabirle sakat bir takım diyebiliriz yani Sacramento'ya. Özellikle Hilt mesela, Hilt Fox sakatlığı düzeldikten sonra Fox'u da çok etkili olduğunu görmüştük birçok maçta. Geçen maçta da yine öyleydi aynen. Bielitsa mesela, o da bayağı iyi bir performans gösteriyor. Onun dışında Sacramento'da kim oynarsa oynasın, Bogdanovic dahil kim oynarsa oynasın, gerçekten dış şutları beceri kabiliyeti içerisinde gönderen oyuncular. Yani %40-%45 seviyesinde bu maçta ben dış şutlarda etkili olabileceklerini düşünüyorum yüzde anlamında. Ve buna güvenerek +7.5 ya da +8.5 tercihlerini önereceğim ben. Dallas Mavericks bu maçı kazanabilir. Kesinlikle kazanabilir. Ona bir sözüm yok. Ama böyle 10 sayılarda işte 12 sayılarda falan kazanmasını beklemiyorum. Çünkü Dallas Mavericks de istediği kadar evinde oynasın. Çok kırılgan bir takım. Doncic'te döndükten sonra kendini ne kadar zorlayacak onu da işin içine hesaba kataraktan. Burada Sacramento Kings'i +7.5'tan değerlendirdim ben. İsteyen arkadaşlarımız da değerlendirebilirler tabii.
Evet, bunu da not aldık.
Evet, onun dışında Utah Jazz Miami Heat mücadelesi var. Çok uzatmayayım bunu. Mesela Miami'nin deplasman performanslarını zaten biliyoruz. Çok değerli bir oyuncuları var. Adebayo işte gelişim gösteren özellikle genç oyuncular kategorisinde en önemli oyuncu. Adebayo bayağı iyi işler yapmaya başladı bu sene. Hala daha devam ediyor.
Valla ben 1.40'dan 1 oynamıştım. 1.35'e evet. Düşmüş oran şu an. Yüklenme var Utah galibiyeti.
Aynen öyle. Ben zaten sabah değerlendirdim onu. 1.40'dan bir kere 1 oynadım bir kuponumda. Bir de -3.5 oynadım bir kuponumda. Çünkü Tyler Hero da yok. Yani yetenekli bir rook diyelim. Yani çaylak. O, bu maçta da oynamayacak. Takıma çok etkisi oluyor. Dragic'te bir var bir yok. Yani her maç olmuyor. Hı-hı. O maçlardan bir tanesi olabilir ve bu kadar da kendinden emin Utah Jazz karşısında ben Miami'nin maçı kazanırsa çok çok çok çok sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Yani gerçekten büyük bir sürpriz olur Miami'nin maçı kazanması. Tabii NBA'de bunları çok görüyoruz ama Miami de çok iyi bir takım. Ama Utah Jazz'in bu performansı özellikle Gobert'le, Donovan Mitchell'la yani inanılmaz işler yapmaya başladılar son dönemde. İyi de seriye başladılar. O yüzden bu maçı ben -3.5 handikaptan kazanmalarını bekliyorum. İsteyenler düz de alabilirler. Yani çok fazla riske girmek istemeyenler varsa
bu da
alabilirler.
Evet, evet, değerlendirilmesi gerekiyor.
Bu tercihlerim var benim. Öne çıkardığım tercihler bunlar. İsteyenler içlerinden 2 tane 3 tane aynı fikirde oldukları karşılaşmaları seçip değerlendirebilirler.
Bu güzel sürprizin için teşekkür ediyorum Atilla. Çok sağ ol valla. Yani böyle bir katkı güzel oldu. Ben NBA kuponumu verecektim ama sen bağlanıp detaylı yorum yaptın. Çok keyifli oldu. Sana bu gece yapacağın yayında başarılar diliyorum. NBA tahminlerinde başarılar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Ben de sana başarılarının devamını diliyorum ve dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Vedat abime de çok selamlar, saygılar.
Pazar günkü yayına da desteğini bekliyorum sevgili dostum.
Tabii ki. Tabii ki de arayacağım ben zaten seni. Arayamam. Tamam. Biliyorsun bir sıkıntılarım vardı bayağı, bir de yoğunluk var.
Geçmiş olsun diyelim tekrardan.
Çok teşekkür ederim. Çok
görüşmek üzere Atilla.
Görüşmek. Yayınlarız.
Evet, tuttu.com'da paylaşıyor kuponlarını sevgili Atistik. Aynı zamanda YouTube'da İddia Bilir ile beraber, Şükrü ile beraber çok güzel yayınlar yapıyorlar. YouTube'da iddia tahminleri konusunda çok başarılılar. Aynı zamanda Tuttur'da kuponlarını aktarıyorlar. Sevgili Atilla NBA'de bu tahminleri paylaştı. Ben de NBA kuponumu vereyim. NBA faslını bitirelim ve reklama gidelim. Vedat'tan fırça yemeyelim. En büyük kuponum şöyle sevgili dinleyenler. Bu gecenin kuponu Utah Miami maç sonucu 1, Memphis Portland ilk yarı 1, New York Washington maç sonucu 1, toplam oran 3.15. Bu kuponu sizlere tavsiye ediyorum. Bahse gireriz. Tuttur.com. Bahse gireriz.
Tuttur.com. Tuttur.com sunar. Bahse gireriz. Tuttur.com'un sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
Evet değerli dinleyenler, tekrardan karşınızdayım. Birazdan Maç Koçu Kadir, o da tuttur.com'un başarılı fenomenlerinden yayınımıza bağlanıp iddia tahminlerini paylaşacak. İki tane şu an önemli karşılaşma var. Bir tanesi devam ediyor. Türk Telekom 44, Pınar Karşıyaka 41. Kazanan takım yarı finale adını yazdıracak. Diğer tarafta da Galatasaray Alanya Spor mücadelesini bekliyorum. Galatasaray kazanır ve üst tercihlerini ayrı ayrı değerlendirdim. Sizlere bu iki bahisi öneriyorum. Tabii birçok karşılaşma var. Kadir bağlanana kadar birkaç tane maçın hemen sadece tahminini geçeyim. 5 dakika içerisinde başlayacak olan AZ Alkmaar Nakbreda karşılaşmasına da 2.5 gol üstü diyorum sevgili dinleyenler. Panathinaikos PAOK Kupa Yunanistan'da kupa mücadelesi. Maç sonucu 1 ve 2.5 gol altı tercihlerim var. Standart Liège Kulüp Buruş bu gece 22.30'da oynanacak bu karşılaşma. Yine çok tempolu ve gollü geçmesini beklediğim bir mücadele. Özellikle 2.5 gol üstünü sizlere tavsiye etmek istiyorum. Yine basketbolda Fenerbahçe Beko Bandırma Tek Süt'le karşılaşacak. Fenerbahçe tamamen, yani Euroleague maçı yok bu hafta, tamamen bu maça kanalize ve ben Fenerbahçe'nin handikapı da aşarak kazanmasını bekliyorum. 9.5 handikap vardı. Şöyle bakayım, devam ediyor mu? Evet, 10.5 handikap olmuş. 10.5 handikap, yani en az 11 sayı farkla Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Artı 155.5 üstünü de sizlere öneriyorum. Tuttur.com'un efsane bahisçilerinden Maç Koçu Kadir telefon attığımızda. Kadir hoş geldin.
İyi yayınlar, hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum.
Teşekkürler Kadir. Geçen gün Radyo Spor canlı yayında beraber yapmış olduğumuz ortak kupon tuttu.
Evet abi, ayrıca benim verdiğim 2-3 gol, 2 tane
kupon geldi.
O da geldi abi.
Gerçekten sahalara çok formda bir şekilde döndün. Eline sağlık.
Sen sağ olasın abi.
Bu geceden, bu akşamdan kuponların var mı?
Eyvah, ben şimdi bugün çok sürpriz açık oynadım. Açık konuşayım. Şöyle bir şey. Bir tane 100 kaçtı? Bir saniye hemen bakıyorum. Bir tane oranım var. 100 bin. Yani 100. 100 oran. 100 yani biri 100 veriyor. Böyle bir oran. Bu maçın bir tane Stoke City Protestant karşılaşması. Ben bu maça ilk kere bir maçları 0 aldım abi, 10 orandan. Tabii şimdi ben bunu 19 saat önce paylaştım kuponu. Bu güncel oranlar tabii düşmüştür. Biraz daha aşağı çekilmiştir. Çünkü çok oynanan oldu. 251 kişi oynamış kupona. Aynı zamanda popülerde birinci sırada gözüküyor tutturda. İlk karşılaşmam Stoke City 1-0 Preston karşılaşması. Abi Stoke City'nin ben ilk kere çok performanslı bir şekilde gol atacağını düşünüyorum. Maç sonucu da zaten bu İngiltere ligleri var ya, çok takip ettiğim ligler olduğu için genelde ilk kere gol atan takım maç sonu birbirine bağlıyor abi. Hatta dün akşam bizim WhatsApp grubumuz vardı. Bir bal karşılaşmasını buldum, biliyor musun?
Evet.
Dedim abi, sıfır biter dedim. 2.90 bir oran vardı ve sıfır bitti. Ekstra maçını vermiştim. 1.60'dan handikaplı bir yaptı. Ama gel gelelim 1.95'ten Macaristan Ligi'nde bir maç vardı. Ondan yattık. Sağlık olsun. Diğer karşılaşmam Luton. Şefik Besteray. Maç da 2'den 0 abi. Luton ilk yarıları
İlk yarı 2, maç sonu 0.
Evet abi. Bu da 10 oranı var abi.
Bayağı riskli.
Toplam oran riskli. Ben şöyle diyorum. Ben bu maçları da sisteme almadım. Hani bunun yanına iki tane maç bir sistem alabilirsiniz. Böyle şeyler düşünebiliriz. Ben bunu direkt paylaştım abi. Hatta 352
sen sistemsiz oynadın ama sistemli oynamak bence daha mantıklı.
Kesinlikle abi. Ya bu %50 ihtimal abi. Açık konuşayım. Ama yaptığım istatistiklere göre yaptım bu kuponu. Hatırlıyor musun Reyba? Bir tane kuponum var. Leo karşılaşması. 2-2 skor oynamıştım. Ne zaman oldu? Tarihi de sana söyleyeyim. Bir saniye. Leo vardı ya. Eyvah. 10 oranı
evet.
vardı.
Evet.
Hatta benim 3 hafta önce oynadı maç. Ben 2-2 10 oranından skor almıştım. Kupon tutmuştum. Bu da geldi. Benim bir de bugün en çok güvendiğim Galatasaray karşılaşması. Ben 1.80'den aldım abi. Şu an 1.70 güncel. Durum 1.70.
Galatasaray galibiyeti 1.65'e düştü.
Abi ben 1.80'den aldım.
Yani hatta 1.62'ye düştü Galatasaray galibiyet oranı.
Abi Galatasaray kazanır. Çünkü biliyorsun ilk başta 2-0 mu 3-0 mu bitirdik?
2-0. 2-0 mağlubiyet.
Ben kesinlikle Galatasaray kazanır ve 2.5 gol üstü olur diye düşünüyorum.
Katılıyorum.
Şöyle de olabilir. 1-2.5 gol üstü oranı çok iyi. Şu an kaç görebiliyor musun abi?
Maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstü beraber evet, oynayacağız. Abi. Bir dakika hemen söylüyorum sana. 1 ve 2.5 gol üstü 2.25 oranı var.
Çok iyi abi. Şu anda ben 1 ve 2.5 golüsü olmasını çok iyi düşünüyorum. Bu şekilde düşünüyorum. Ben 2-1 gibi, 2-1 diyorum ve hatta 3-1 gibi skor bekliyorum Galatasaray'da. Formlu Galatasaray. Yenmek zorunda çünkü bu kapıkma maçı biliyorsunuz. Ben bu karşılaşmayı bir de şey aldım abi. Galatasaray 1 aldım. O 1.80'den aldım tabii. Lyon Marseille karşılaşması 2-3 gol. En güvenli maçlardan bir tanesi. Diğer karşılaşmam aynı kuponda Atletico Bilbao Granada karşılaşması. Orada çok güveniyorum 2-3 golün abi. Biliyorsun benim 2-3 gollerde üstüm biraz şeyim var. Performansım var yüksek yani bu konuda. Ben Radyo Spor'da da 2 tane maç verdim. En güvenliğim maçlar diye tuttura da yazdım. 45-2 oynamış. 45-2 kazanmış. Hayırlı olsun bu arada.
Helal olsun.
Bir de sen de yaptığınız kupon oluştu.
Güzel o, güzel. Toplam, ortak kuponumuz özellikle çok iyiydi.
Bahse gireriz. Tuttur. Tuttur.com. Bahse gireriz. Tuttur.com. Tuttur.com sunar. Bahse gireriz.
Tuttur.com'un sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
Evet, tekrardan karşınızdayız sevgili Kadir. Seni biraz uzun tuttum. Orada mısın?
Yok abi.
Kusura bakma, yarış biliyorsun beklemiyor. Sen radyodaki durumu bekliyorsun. Biliyorsun. Seninle yarın için bir kupon yapmıştık. Onu da paylaşayım hazır seni yayına bağlamışken. En son kuponumuz tuttu. Ve yarınki kuponumuz şöyle. Milan Juventus 2.5 gol üstü. Antwerp Genk 2.5 gol üstü. Ve Sivas Spor Antalya Spor 2-3 gol. İkimizin ortak futbol tercihleri bunlar. Bunu bizi dinleyenlere tavsiye ediyoruz, ortak kuponumuzu.
Koyarız bu arada abi kuponumuzu.
Evet. İnşallah daha fazla da oynanır. Senin bu geceki maçlardan başka önerin var mı Kadir?
Eyvah, ben bugün Lyon'a çok güveniyorum. Lyon maç sonucu 1 olur. Marsilya oynuyor. Lyon çok formda abi. Evet. Ben Lyon'un bu 2-0 kazanır 2-3 gol verdim. Aynı zamanda kuponumda bir de maç sonucu 1 aldım abi.
Lyon ben Marsilya oranlar... maç sonucu 1 tercihi 1.80'lik oranı var.
Abi sana davet bakalım mısın? Kaça düşmüş handikapı?
Lyon Marsilya mı?
Evet.
1 ve 2.5 gol üstü mü?
Evet, evet abi.
1 ve 2.5 gol üstü 2.55.
Eyüp abi, sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bugün bir kupon yapmış olmaya kalksak, yani yapmak istesek, tamam mı? Ben Lyon 2-3 gol diyorum ya.
Evet.
Ben Lyon 2-3 gol olacağına çok inanıyorum zaten. Hı-hı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray başladı herhalde Galatasaray maçı.
Başladı şu an. Evet. İşte ben 3 dakika geride kaldı.
İşte her neyse, Lyon karşılaşması da abi ben 2-0, 3-0 bir şey skor bekliyorum. Yani Lyon kazanır. Ben bunları dün akşam aldım. 1.80'den aldım. Hatta popüler
bak canlıdan Galatasaray alsınlar. Sonuç itibariyle oynanabiliyor. Ama canlı iddiadan Galatasaray galibiyeti, yanına Lyon galibiyeti eklesinler.
Tabii. Aynen öyle abi. İki maç kesinlikle kazanır. Bu gerçek çok güvenen bir iki maça. Bir de benim bir tane daha karşılaşmam var. Eyüp abi. İki saat sonra başlayacak.
Tamam. Hangi maç?
Benim muhtemelen biliyorsun 0-0 karşılaşmam. Abi Standard Liège Club Brugge 0-0. Bende 4.40 güncel olan. Bir de Luton Şefik Beysaray 0-0.
Bu iki karşılaşmaya 0-0 oynadın.
Evet. Ben bir de buna işte Litor'a bir sürpriz aldım abi. Biz 2-0'dan bir de 0-0 aldım. Ama maç sonucu bu iki karşılaşma 0 olacağına çok güveniyorum. Yani büyük ihtimalle. Biliyorsun bak dün akşama dedim abi. Hep birlikte Berat Parlak'la. Seninle birlikte Caner ile beraberdik. Benim verdiğim 3 maç 2'si geldi. Senin verdiğin basket geldi. Doğru mu abi?
Evet.
Bunu 5'lik güzel bir kombine çıkarabilirdik. Ama işte şey yapamadık. Vakit etmedi. Fırsat olmadı.
Sağlık olsun. Bugünkü bahislerinde sana bol şans diliyorum sevgili Kadir.
Çok teşekkür ederim abi. Kendinize bakın. İnşallah abi bizim kuponlar usta, ortak kupon usta. Herkes kazanır.
Evet. Dinleyenlerimize kazandırırız.
Hatta ben şunu demek istiyorum. Tuttu.com'da 265.596 takipçim var. Ben bu sayı rakamı tarifiye söylüyorum. Beni takip eden, bana değer veren, bana ilgi alaka gösteren.
Yine şovunu yaptın Kadir. Benim 63 bin takipçim var. Yaklaşamıyoruz sana yani. Bakayım 63 bin 230 takipçim var. Senin 263 bin takipçim var.
Hayır, helal olsun. Hayır, yanlış söylüyorum. 265 bin 596 abi.
Tamam 265 olsun. 2000 kişi için kırma beni ya.
Sorun yok abi. Canı sağ olsun abi. Ha işte bunu diyeceğim abi. Beni takip eden, bana değer veren. Gerçekten hani olur ya, kupon tuttuğu zaman sevinen, kaybettiğimizde hep beraber üzülen tüm dostlara teşekkür ediyorum. Beni takip eden herkese sevgim ve saygılarımla diyorum. O kadar seviyorum abi.
Çok güzel bir insansın Kadir. Kendine iyi bak. Abi, onlarda abi. Başarılar görüşürüz.
İyi abi. Berat abi konuşuyor. Özür dilerim. Kusura bakma. Berat abi dedi sana. Karıştırıyor bazen.
Sağlık olsun. Caydaş'ı zaten şeyden çıkarttım arkadaşlık listemden. Bana bağlanmıyor. Vedat Parlak'a bağlanıyor cumartesi gündür.
Abi fark ettim biliyor musun? Ben bunu fark ettim aslında. Dur.
Aynı
ben
hareketi bunu... sen de yaparsan seni de silerim.
Abi geçen vallahi girdim abi. Haberi var mı programı?
Ya Vedat'a bağlanabilirsin. Sıkıntı o değil. Sıkıntı şu. Bana bağlanmazsan üzerini çizerim.
Aa, olur mu abi? Senin yerin bende farklı.
Peki.
Bizi kıskanmasınlar kimse.
Peki, işin şakası bir yana. Çok teşekkürler Kadir. Kuponlarda başarılar. Görüşmek üzere.
İyi yayınlar diliyorum abi. Kendinize bakın.
Hoşça kal. Türk Telekom 54, Pınar Karşıyaka 50, Galatasaray 0, Alanya Spor 0, dakika 5. Bu maçların skorlarını verelim. Bu akşamın kuponlarını bir kez daha hatırlatayım. Tabii maçların bir kısmı başladı. Onu söyleyelim. Benim bu akşamki kuponum nasıldı? Şöyle bir kupon ekle yapalım. 3 maç duruyor mu? Yok, maçlar başlamış artık. Yapacak bir şey yok. Ama şu kalan maçlardan bir kupon yap derseniz nasıl olurdu? Hemen söylüyorum sizlere. Standart Liège Kulüp Buruş karşılaşması var saat 22.30'da. Ben bu mücadeleyi 2.5 gol üstü diyorum. 1.65 oranı var. Yine daha geç vakitte Inter Napoli karşılaşması var. Inter galibiyeti diyorum. Lyon Marsilya ben 2.5 gol altı dedim ama sevgili Kadir maç sonucu 1 diyor. Maç sonucu 1 olarak ekleyelim. Bunun yanına bir de bakın 3 maçı seçtik. Liège Bruges üst, Inter Napoli 1, Lyon Marsilya 1, yanına Fenerbahçe Beko, tek süt Bandırma 10.5 handikaptan maç sonucu 1. Yani artı düzeltiyorum. Fenerbahçe eksi 10.5. Yani Fenerbahçe en az 11 sayı fark atar bahsini sizlere tavsiye ediyorum. Benim bu geceki bahislerim bu şekilde. NBA kuponumu da tekrar edeyim sevgili dinleyenler. 21'den sonra bu arada telefon hattını da açacağız. Telefonla da yayına katılabilirsiniz. Belki Galatasaraylılar şu an Galatasaray Alanya maçını seyrediyor ama Beşiktaş ve Fenerbahçe Trabzonspor taraftarları yayına bağlanabilirler. Hatta Galatasaraylılar da yayına bağlanıp maçı değerlendirebilirler. Utah Miami maç sonucu 1 oran 1.40. Memphis Portland ilk yarı 1 oran 1.50. New York Washington maç sonucu 1 oran 1.50. Toplam oran 3.15. Bunu söyleyelim. Bir dinleyicimiz radyospor.com'a Eyüp abi bu promo kodu nasıl kullanacağız diye bir soru göndermiş. Yani şimdi pazar günü bu promo kodları yayınlayacağız. Yayınlayacağız diyorum. Benden sonra da Caydaş YouTube kanalında yayınlayacak. Onu söyleyelim. Ben Radyo Spor'da 11-14 arası canlı yayın yaptıktan sonra biraz dinlenip YouTube yayınına hazırlanacağım. Saat 15'te yayına gireceğim. 15-17 arası 2 saat boyunca sizlere iddia tahminlerimi paylaşacağım. Devam eden maçların skorlarını aktaracağım ve yayın esnasında da promo kod yayınlayacağız. Tuttu.com'da o kodu girdiğinizde 3 TL hesabınıza kupon parası yüklenmiş olacak. Bunu belirtelim. Böyle bir organizasyon yapacağız. Bütün herkesi de bekliyorum o esnada yayına. Ama bugünden kaçırmamak için, unutmamak için YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Eyüp Yıldız yazdığınızda çıkıyor YouTube kanalım. Geçelim Perşembe gününün iddia tahminlerine. Perşembe gününe bir bakalım. Perşembe günü bülten zengin ama bu arada Galatasaray gol attı. Emre Akbaba'dan geldi. Erken bir gol Galatasaray'ı rahatlattı. Galatasaray 1 Alanya Spor 0. 9. dakika Galatasaray hemen golü attı. Sevgili dinleyenler, Fatih Terim'in de ilginç bir hareketi oldu Emre Akbaba'ya. Şimdi pozisyona bakayım. Sağ tarafa doğru geçirilen bir top. Kavisli bir orta. Arka tarafta topla buluşan Emre. Bakıyorum. Evet, Emre kafayla topu ağlara gönderiyor ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. Emre Akbaba sakatlıktan döndükten sonra gerçekten Galatasaray'a çok fazla şey kattı. Galatasaray'ın o hücumda bağlantı eksikliğini Emre Akbaba giderdi. Hem çevresindeki oyunculara çok güzel, çok doğru paslar atıyor. Hem de kendisi pozisyonlara girip skora direkt etki yapıyor. Emre Akbaba'nın oyuna etkisi muazzam. Şimdi sevgili dinleyenler, Perşembe günü demiştim. Perşembe günü tek maç canlı iddia sayısı az ama nitelikli maçlar var. Bunu söyleyelim. İlk olarak Erzurum-Trabzonspor karşılaşmasını konuşmak istiyorum. Perşembe günü saat 17'de oynanacak. Çünkü Erzurum'da hava çok soğuk oluyor. Akşama kalmaması lazım. Erzurum galibiyeti 2-5, beraberlik 3, 2'nin oranı 2-10. Trabzonspor ilk maçı rahat bir şekilde kazandığı için 5-0'lık bir skor elde ettiği için bu karşılaşmaya rotasyonlu bir takımla çıkacak. Açıkçası ben çok böyle kazanmayı umursayacaklarını da düşünmüyorum. Ben Erzurumspor'un kazanarak kupaya veda edeceğine inanıyorum. Maç sonucu bir tercihini sizlere öneriyorum. İlerleyelim. Sonra 19-15'te Sivasspor Antalyaspor karşılaşması var. Sivas galibiyeti 1-45, beraberlik 3-20, 2'nin oranı 3-90. Antalyaspor ilk maçta bir avantaj elde edemedi. Şimdi Sivasspor kendi evinde taraftar desteğiyle beraber maçı kazanmak isteyecek ama son dönemde Sivasspor biraz şifresi kırılmış gibi, şifresi çözülmüş gibi görüyorum açıkçası. Bu nedenle kolay, yani gollü kolay Sivasspor'un kazanacağı bir karşılaşma olarak düşünmüyorum. 2.5 gol altı tercihim var bu mücadelede. 2.5 gol altı olarak sizlere öneriyorum. İlk yarı sıfırda değerlendirilebilir. Çok gollü bir karşılaşma olarak veya 2-3 gol diyelim. 2-3 gol daha doğru oldu. 2-3 gol olarak bu karşılaşmayı sizlere tavsiye ediyorum. Türk Telekom turu geçme adına çok büyük bir avantaj elde etti. 1.5 dakika var. 1 dakika 35 saniye hatta net konuşayım. 58-53 Pınar Karşıyaka önünde 5 sayılık bir avantajla şu an tura yakın taraf durumundalar ama Pınar Karşıyaka hemen Brandon Trish'ten bir Tony Taylor atmış. Tony Taylor'dan bir 2 sayılık atış geldi ve farkı tekrardan 3'e indirdi. Bunlar çok kritik hücumlar. Mustafa Fall şimdi arkasında Semih var. Semih'in üzerine gitti. Çembere doğru dönüp atarken faulü teması aldı. Şimdi Mustafa Fall 2 serbest atış kullanacak. Türk Telekom sürekli bir şekilde mücadeleyi önde götürdü. Pınar Karşıyaka bir ara bir sayı farklı öne geçmişti ama maçın genelini iyi oynayan Türk Telekom'du. Şimdi tekrardan çizgiye gelecekler. Atromitos Aris karşılaşmasına geldik. Atromitos galibiyeti 2.45, beraberlik 2.60, 2'nin oranı ise 2.20 değerli dinleyenler. Şöyle baktığımızda kupa karşılaşması. İlk karşılaşma 0-0 sonuçlanmış. Yunanistan'da zaten Yunanistan liginde çok fazla sayı çıkmıyor, gol çıkmıyor. Özür dilerim. Bir de bunlar kupa karşılaşmaları çok ciddi anlamda da rotasyon yapıyorlar. Ben açıkçası çok gol beklemiyorum. 2.5 gol altı 1.45'ten burada düşünülmeli. Go Ahead Utrecht karşılaşmasındayım. Go Ahead galibiyeti 3.30, beraberlik 3.20, 2'nin oranı ise 1.60 değerli dinleyenler. Hollanda liginde yine açıkçası goller beklediğim bir mücadele ama gördüğüm kadarıyla da ilk karşılaşmada, daha doğrusu iki takım en son 2017 yılında oynamışlar. Kupa mücadelesi bu da. Ve çok gollü bir mücadele olmamış. Ama ben açıkçası goller bekliyorum. 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Hollanda'da kupa mücadelesinde 2.5 gol üstünde oranı 1.40 değerlendirilebilir. Ve yine bir Utrecht galibiyeti mutlaka kuponlarda düşünülmeli. Antwerp Genk. Antwerp galibiyeti 1.80, beraberlik 2.95, 2'nin oranı ise 2.85 sevgili dinleyenlerimiz. Antwerp Genk mücadelesinde ilk karşılaşma 2-2 sonuçlanmış. Rövanş mücadelesi yine çok gollü bir karşılaşma. Kolay kolay bu lige ben alt tercihini oynamıyorum. Üst olarak düşündüğüm bir mücadele. İki takımın son maçları gerçi... İki takımın da son maçları alt bitmiş ama bu mücadelenin ben üste yakın olduğunu düşünüyorum. Ligdeki ilk karşılaşmaya bakarak onu söyleyelim. Caner müsaitse bu arada sevgili Vedat Parlak, Caydaş müsaitse yayına alabiliriz. Bir soru istiyorsan onu da bağlayalım. Kendisi şu an tamam. Vedat Parlak müsaitse özellikle aradan sonra bir Caner'i de yayına dahil edebilir. Antwerp Genk mücadelesinde 2.5 gol üstü dedik. Milan Juventus karşılaşmasındayız. Milan galibiyeti 2.90, beraberlik 2.85, ikinin oranı 1.80. Milan geçen hafta ligde çok ilginç bir performansa imza attı. Yani önde oldukları maçı Inter karşısında kaybettiler açıkçası. Çok kötü bir sonuç aldılar. İlk yarı 2-0 önde kapatıp ikinci yarıyı 4-2 kaybettiler. Zlatan İbrahimovic geldikten sonra çok daha rahat gol atan bir takım görüntüsüne büründüler. Son 3 maçta ikisinde 3.5 gol üstü barajı aşılmış. Yine Juventus'a baktığımızda Juventus'un son 3-6 maçı 2.5 gol üstü olarak sonuçlanmış. Açıkçası ben bu mücadelede de üste çok yakın olduğumu belirtmek istiyorum. Bu karşılaşmanın rahat bir şekilde 2.5 gol üstüne gideceğine inanıyorum. Herenven Feyenoord karşılaşmasındayız. Herenven galibiyeti 2.85, beraberlik 3.10, 2'nin oranı 1.75 sevgili dinleyenler. Herenven ilk karşılaşma 3-1 Feyenoord Herenver'i mağlup etmiş. Maçın istatistiklerine baktığımızda, iki takımın son performanslarına baktığımızda açıkçası yine genelde özellikle Feyenoord'un maçtan çok gollü geçtiğini görüyorum. Son 3 maçta 4 maçta 3 kez 3.5 gol barajı aşılmış sevgili dinleyenlerimiz. Herenven en son Venlo'yla berabere kalmış 1-1 ama onun öncesinde son yine 4 maç 2.5 gol barajının aşıldığını görüyorum. Açıkçası 2.5 gol üstü, hani zaten oynamak istediğim bahis de buydu. 2.5 gol üstünü besleyen istatistikler var. 2.5 gol üstü olarak tavsiye ediyorum. Son 40 saniye. Türk Telekom 59, Pınar Karşıyaka 56. Dakika 17 Galatasaray 1, Alanya Spor 0. Galatasaray 9. dakikada attığı golle, erken bulduğu golle tur adına umutlandı. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Son 39 saniye. 60-56. Pınar Karşıyaka'nın süreye şöyle bakıyorum. Pınar Karşıyaka'ya eğer bu hücumu hızlı kullanırlarsa, hızlı atarlarsa iki hücum şansı olacak. Hızlı atmaları gerekiyor. Toplamda 3 hücum olabilir faul durumuna göre tabii. Faul olmazsa söylüyorum bunu. Burada iki hücumdan sayıyla dönüp Telekom'un hücumunda da sayı yememeleri gerekiyor. Yani iki başarılı hücum, bir tane başarılı savunma yapmaları gerekiyor. Yoksa bu karşılaşma tur geçilecek. Bu arada Vedat, şöyle bir umudumuz var bizim de. Bu karşılaşma uzatmaya giderse üst olabilir. 60-56, 4 sayı gerçi uzatma şansı çok zor ama uzatmada belki üst olabilir. Şimdi bakalım. Tony Crocker geldi, attı, isabet yok. Evet, çok acele ettiler. Açıkçası bu kadar acele etmeleri de doğru değildi. Hani 8-10 saniye kullanıp atabilirlerdi. O zaman yine süre kalacaktı kendilerine. Ama daha hızlı, daha çabuk bir şekilde attılar. Türk Telekom artık bence buradan hata yapmaz. Turu geçen taraf oldu diye düşünüyorum. Pınar Karşıyaka faul de yapmıyor. Nick Johnson blok geldi kendisine. Ve son 8 saniye. 4 sayılık bir hücuma ihtiyacı var Pınar Karşıyaka'nın. 8 saniyede 4 sayı çıkartabilir mi? Çok zor. Türk Telekom turu geçiyor. Büyük ihtimal Fenerbahçe ile rakip olacaklar. Bandırma bence yani sürpriz şansı biraz az gibi geliyor Bandırma'nın. Ama burada sürpriz oldu. Dün oynanan iki karşılaşmada bence sürprizdi bu arada. Yani Efes Daçka, herkes Efes'in turu geçeceğini düşünüyordu. Daçka geçti. Tofaş Galatasaray. Galatasaray'da eksikler vardı ama turu geçmeyi başardı. Tofaş karşısında çok iyi bir oyun vardı. Burada da şu an herkes Pınar Karşıyaka'yı tura yakın görürken şu an Türk Telekom turu geçmek üzere. Epinal-Sen, Saint-Étienne karşılaşması, Fransa Kupa mücadelesi. Epinal galibiyeti 5.50, beraberlik 3.40, ikinin oranı 1.30. Burada da yine açıkçası ilk maçı, yok ilk maç değil, en son 1997'de karşılaşmışlar Epinal'le. Ben Saint-Étienne'in rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. 2.5 gol üstü ve handikaplı Saint-Étienne galibiyeti değerlendirilebilir. Real Sociedad Mirandes karşılaşmasında ise handikaplı bir tercihini sizlere öneriyorum. Bakalım hakem ne karar verecek? 60-56'lık bir skor var. Hakemin kararını anlamaya çalışıyorum. Burada Jordan Morgan blokluyor. Orada geri pas mı? Ona baktılar. Geri pas bu. Geri pas. Bir mola geldi. Mola sonrası neler olacak hep beraber göreceğiz. Dakika 21, Galatasaray 1, Alanya Spor 0. Bu maçı Galatasaray tur atlarsa, daha doğrusu bu maçta turu geçen takım Sivas Spor, Antalya Spor eşleşmesinden çıkacak olan takımla oynayacak. Diğer tarafta ise bir aksilik olmazsa, aksilikten kastım Erzurum Spor bir sürpriz yapmazsa, Trabzonspor Fenerbahçe finali, yarı finali göreceğiz. Gerçekten çok açıkçası ilginç, değerli bir seri olacak. Gözlerin çevrileceği bir seri olacak. İki statta da önemli performanslar izleyeceğiz. Açıkçası ben de büyük bir heyecanla bu eşleşmeyi bekliyorum. Tabii futbol izlemek istiyoruz. Yani olaylar, tartışmalar, küfürler, yöneticilerin açıklamaları vesaire, bunları değil. Fenerbahçe de çok pozitif futbol oynuyor. Trabzonspor ligin en iyi hücum eden takımlarından biri. Bu anlamıyla goller, pozisyonlar, güzel hareketler izlemek istiyoruz. Ufak tefek böyle çekişmeler, demet savaşları olabilir abartılmamak kaydıyla. Bunu da yine eklemiş olayım. 60-56 son 10 saniye hücum süresi Pınar Karşıyaka'da. Karşıyaka hemen bir iki saniyede bir üçlük deneyip sonrasında faul yapacak. Böyle bir şans yaratmaya çalışacak. Eğer girerse tabii ki de aynı dediğim gibi aldılar, attılar, girmedi. Rebound mücadelesi. Rebound da Türk Telekom'da kaldı ve hiçbir şansı kalmadı Pınar Karşıyaka'nın. Türk Telekom'u tebrik ediyorum. 60-56 turu geçen taraf oldu.
Tuttur.com sunar. Bahse gireriz.
Tuttur.com'un sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor. Bahse gireriz.
Tuttur.com. Evet sevgili dinleyenler, dakika 32, Galatasaray 1 Alanya 1, ama Galatasaray az önce bir gol attı. Şu an VAR'da inceleniyor. Kaleciye faul mü var yoksa başka bir pozisyon mu var, ama gol temiz gibi, bence verilecek gol. 2-1 Galatasaray öne mi geçecek, ne oldu? Gol iptal edildi. 1-1'lik bir skor var sevgili dinleyenler, onu söyleyelim. Bir Caner'i deneyebilir misin sevgili Vedat Parlak? Bandırma Fenerbahçe Beko Bandırma Teksüt karşılaşması 6-2, şu an Bandırma önde.
Bahse gireriz, tuttur.com. Bahse gireriz, tuttur.com. Tuttur.com sunar. Bahse gireriz.
Tuttur.com'un sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
Dakika 38 Galatasaray 1 Alanya Spor 1 sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Alanya Spor büyük bir avantaj elde etti. Gol atmaları çok önemliydi ki ben karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü demiştim bu karşılaşmaya gol bahislerinde. Taraf bahsinde ise Galatasaray galibiyeti demiştim. Galatasaray'ın kazanacağını hala daha düşünüyorum ama Galatasaray'ın turu geçeceğine artık inanmıyorum. Zaten maçın uzama ihtimali de kalmadı sevgili dinleyenler. Artık maç uzama ihtimali yok maçın. Bundan sonra Galatasaray 3 farka ulaşmaya çalışacak. Başarabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ya da Alanyaspor bu şekilde 2 maçı da iyi oynayarak şu ana kadar iyi de bir performans ortaya koydu. Belki kalelerinde pozisyon verdiler ama atağa çok etkili ve hızlı bir şekilde çıktıklarını söyleyebiliriz. Bu şekilde oynayarak turu geçecekler. O zaman da tabii ki de tebrik etmek gerekiyor. Fenerbahçe Beko 11, Bandırma Teksüt 13. Hemen bu maçın skorunu da aktaralım. Bandırma iyi başladı maça. Ama Fenerbahçe tabii sağ avantajına sahip. Kendi evinde oynuyor bu karşılaşmayı. Bu da maçı kazanmak için taraftar desteği özellikle çok önemli olacaktır. Önemli bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Bunu söyleyelim. Birazdan sevgili Vedat, Caner müsaitse alalım, değilse telefon hattımızı açmayı planlıyorum artık. Gecenin NBA kuponunu bir tekrar edeyim hemen. NBA'de şöyle bir kupon yaptım sevgili dinleyenlerimiz. Utah Miami maç sonucu 1, Memphis Portland maç sonucu ilk yarı 1, New York Washington maç sonucu 1, toplam oran 3.15. gecenin NBA kuponu olarak sizlere aktarmak, sizlerle paylaşmak istiyorum. 11-15 önde Bandırma Teksüt ama Nikola Kalinic'e yapılan bir faul var. Şimdi çizgiye gelecek. Atış pozisyonunda faul yapıldı değerli dinleyenler. Onu söyleyelim, bir hemen şöyle bir devam eden maçların skorlarını aktaralım. Vedat Parlak, Caner, sevgili Caydaş'ı yayına al diyorum. Orada görüyorum sohbet ediyor. 10 dakika Caner'le sohbet ediyor. Kardeşim işle profesyonelliği, arkadaşlığınızı, dostluğunuzu birbirine karıştırmayın. Caner'in şu an yayına bağlanıp tahmin vermesi lazım. Caner hatta mısın?
Hattayım abi, iyi yayınlar.
Hoş geldin Caner.
Hoş bulduk, nasılsın?
Teşekkürler Caner, sesini duydum,
ben,
iyi oldum.
Ben bir saattir diyorum hatta al beni abi, konuşuyor Vedat abi. Almıyor yayına ya, dediğin
askerlik
gibi.
Askerlik anılarınızı başka yerde anlatırsınız.
Yani evet, Vedat abinin askerlik anıları hiç bitmiyor ama yapacak
bu arada,
hiç yok.
Şaka bir yana, sadece 5 saniye konuştu diye de böyle yapma yani, ayıptır yani.
Tamam. Yok abi, seviyorum sizi.
Burası dövüş kulübü. herkes. Caner hoş geldin.
2 dakikada yumruk attın bize. Hoş bulduk abi. İyi
Caner yapayım. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Öncelikle abi, pazar günü güzel bir etkinlik yapacaksın. Onun duyurusunu yapalım.
Evet abi.
15-17 arası ben. 17-30'dan kaça kadar, ne kadar sürdüreceksin?
17-30'la 19 arası.
Evet, arası da sen yine YouTube kanalında bir canlı yayın yapacaksın ve o canlı yayını izleyen herkese tuttur.com sponsorluğunda 3 TL kupon parası hediye edeceksin.
Evet, promo kod hediye edeceğiz, doğrudur. 3 TL oynanabilir. Promo kod hediye edeceğiz, doğrudur abi.
Evet, yani sevgili Radyo Spor dinleyenleri, pazar günü önce beni takip edeceksiniz. Sonra da sevgili Caner'i takip edeceksiniz. Caydaş 1978 ve Eyüp Yıldız YouTube kanalları, mutlaka abone olun. Bu evet, akşamdan tahminlerin ve hatta yarından tahminlerin varsa almak istiyorum.
Bu akşamdan var. Bu arada dünkü NBA kuponu için tebrik ediyorum abi seni.
Teşekkürler.
Ben tekten yattım. O da biraz acı verdi de. Yapacak bir şey yok. 3'te 2'de kaldık. Futbolda da dün yine 3'te 2'de kaldık.
Bu işin fıtratında var bu. Yapacak bir şey.
Evet evet, maalesef de. NBA'de tabii biraz aslında tutturma başarım çok yüksek. 85'in üstünde ama bazı günler biraz da biliyorsun MBS2 ya, oranları biraz yükseltmek için bir maç daha eklediğin zaman da işte bir şekilde yatıyorsun. Neyse, çok da geçmişe bağlı kalmamak lazım. Kısmet diyelim. Bugünden maçlar vereyim abi. 3 tane mücadele yorumluyum. İlk tamam. mücadele Millwall-Fulham mücadelesi. Fulham şu anda ikinci sırada ve Millwall da şu anda 11. sırada. Fulham için çok önemli bir mücadele. Çünkü kazanırsa Leeds United'ı geçme ihtimali yüksek. Millwall da bir şekilde playoff'u kovalamaya çalışıyor. Playoff'un sadece 5 puan uzağında. Ben karşılıklı gol var bekliyorum bu mücadelede. 1.70'lik bir güzel bir oran var. İki takımın da iddialı olduğunu düşündüğüm için böyle bir orana yöneldim daha açıkçası. İkinci mücadele Bristol City Derby County mücadelesi. Burada da Bristol City şu anda 50 puanda ve playoff'un 6. sırasında yer alan Preston'la aynı puana sahip. Kazanırsa kendisi aslında bir şekilde kendini o playoff'un içine atmış olacak. Ya, tabii ki çok hafta var ama nihayetinde en azından iddiasını ortaya koyma ihtimali yüksek. İddia risk merkezi tabii ki Bristol City'yi favori göstermiş. Derby'de özellikle Rooney biliyorsun Derby County'ye geldi. Rooney geldikten sonra biraz toparlanma evresine girdiler ve playoff'u zorlayabilir takımlardan biri haline geldi. Açıkçası ben bu maçta goller bekliyorum. 2.5 gol üstü 1.60'tan yine ön plana çıkardığım tercihlerden bir tanesi. Üçüncü mücadele de şimdi hemen şöyle bakıyorum. Luton Town Sheffield Wednesday mücadelesi. Burada da yine Sheffield United Wednesday playoff mücadelesi veriyor. Luton Town şu anda 24 puanda son sırada ve bence daha henüz ligin bitmesine 12 hafta var ama düşme potasıyla arasında tam 10 puanlık bir fark var. Kapatacaklarını zannetmiyorum. Son 5 maçta 4 mağlubiyet aldılar. Burada deplasman takımını ön plana çıkarıyorum. Az gol yediğini de göz önüne aldığım için ben deplasman takımının kazanmasını bekliyorum. 1.80'lik bir oran var. Şefit Venizli'nin deplasmanında zor da olsa kazanacağını düşünüyorum.
Bunlar benim konuşmadığım maçlardı bu arada. Güzel oldu.
Yani bunu tutku fon haline getirdiğimiz zaman da yaklaşık 4'ün üzerinde bir oran ediyor sevgili Eyüp abim.
Peki başka yarından tahminlerin var mı?
Basketboldan NBA'den 3 tane maç önereyim.
Tamam.
Dinleyicilerimize değerlendirebilirlerse en azından.
Vallahi isteriz.
Tamam 3 tane yine ön plana çıkardım. Daha sonra da yani birazdan da Super.com'da oynayacağım. Bir kupon paylaşayım kaydetmiştim hemen söyleyeyim. İlk mücadele Cleveland Atlanta mücadelesi. Bu mücadelede 230.5 üstünden üst öneriyorum. 1.45 oran ama barem 228'lerde yaklaşık 237-238 civarında bir sayı bekliyorum. Yaptığım simülasyonda.
Tamam.
Açıkçası o civarda bir sayı çıkıyor. İkinci mücadele bu arada MBS 2 oynanabiliyor. New York Washington mücadelesi. Çok tempolu, çok hızlı oynayan. Özellikle Washington için söyleyeyim. Hücum süreleri yaklaşık 17-18 saniye maksimum. Daha da hızlı hücum ettikleri de birçok maç var. Burada da 226.5'tan üstü öneriyorum. 1.45'lik yine bir oranı var. Burada da en alt barem 224.5. Son mücadelede Denver Los Angeles Lakers mücadelesi. Burada da 230 civarında bir sayı bekliyorum. Barem bana çok düşük geldi. 216.5'tan üstü öneriyorum. Ama 230'a kadar da yolu olacağını düşünüyorum bu mücadelede. Total oran 3.05. Özellikle hangi iki maçı ön plana çıkarıyorsun dersen de New York Washington ve Denver Los Angeles Lakers maçı ikili kombinde yapılabilir. Dediğim gibi oranlar düşük geldi. Çünkü New York maçında da 240 civarında sayı bekliyorum. Bu şekilde üçlü bir kombinde önerebilirim.
Peki sevgili ağzına var. Sağlık. Çok teşekkürler. Caner.
Alo.
Sevgili Caner çok teşekkür ediyoruz.
Ağzına ben teşekkür ediyorum abicim. İyi yayınlar.
Hoşçakal. Yok duymadı hani cevap gelmeyince sesim gitmedi zannettim. Sevgili dinleyenlerimiz Vedat reklamımız var mı? Reklamımız geldik. O zaman telefon hattımızı açalım. 0212 363 04 34 iki tane önemli maç var. İki karşılaşmayı da. Bu arada telefon hattımızı açmadan bir Hasan Bekdili'yi arayalım. Devre arasında o şu an statta. Oradaki atmosferi bize bir aktarsın. Ondan sonra telefonla dinleyenlerimizi alalım. Bir birlik eşitlik var. İlk yarı bir bir sona erdi. Şu an çok büyük bir avantaj elde etmiş durumda Alanya Spor. turu geçmek adına bakalım ikinci yarı Galatasaray gol atıp en azından mücadeleyi kazanabilecek mi? Çünkü Galatasaray kazanır bahsi kuponumda yer alıyor. Turu geçeceğine inanmıyorum ama kazanacağını düşünüyorum demiştim. Kazanabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Galatasaray'ın ikinci golü offside gerekçesiyle iptal edildi. Tam çizginin üzerinde yerde kalmıştı Adem Büyük. Ama herhangi bir şekilde top hamlesi yoktu. Sonrasında Seri'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Seri'nin uzaktan çektiği bir şut vardı, ağlara gitti. Önce gol sandık ama sonrasında VAR'da izlenip pozisyon iptal edildi. Bence offside değil ama farklı düşünceler de var. Yani kalecinin belki görüş açısını kapatmıyordu ama o tarafa doğru hamle yapmasına belki de engel oluyordu. Bilemiyoruz. Bence offside değil ama bu işin uzmanı ben değilim. Eski hakemlere bakmak lazım. Hakem hocalarına bakmak lazım. Ajansspor.com'dan Hasan Beklili telefon attığımızda. Hasan hoş geldin.
Hoş bulduk Eyüp abi.
Stat'tasın şu an.
Evet abi, karşılaşmayı stadyumdan takip ediyorum.
Ben tribünde büyük boşluklar görüyorum. Ne kadar taraftar var?
Açıkçası taraftarla ilgili net bir sayı verilmedi tribündeki seyirci sayısıyla alakalı ama ben hafta içi ve kupa maçı özellikle de 2-0 rövanşında karşılaşmaya taraftarların yoğun ilgisi olduğu kanısındayım. Ayrıca biliyorsun abi İstanbul'da iş çıkış saati genelde 7-7-15 gibi. İnsanlar stadyuma gelmek açıkçası biraz zor olabiliyor hafta içi. Tribünlerin sayıca yani, tamamen dolu olmaması evet bir durum ama taraftarların yoğun bir desteği var. Agresif bir tribün var açıkçası.
Peki maç için neler söylersin?
Karşılaşmaya Galatasaray çok hızlı başladı. İyi de başladı aynı zamanda ama özellikle 20. dakikadan sonra Alanya Spor oyunun hakimi oldu. Ve hemen ardından zaten golü buldu. Seri'nin kaydettiği golün offside olması tabii hem tribünlerde hem de Galatasaray'da bir moral bozukluğuna yol açtı. Çünkü Galatasaray'ın yemeden 3 gol atması gerekiyor tur atlamak için.
Peki ikinci yarı için senin beklentin ne? Fatih Terim oyuncu değişikliği yapar mı sence?
Hesse, Sekidika, Henry Onyekuru ve Belhanda
ısınmaya mı başladı?
Isınmışlardı zaten. Ben Galatasaray'ın ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayacağını düşünüyorum ve oyuna giren ismin ya Henry Onyekuru ya da Sekidika olacağı kanısındayım.
Kim çıkabilir ilk yarıda? En çok hangi isim aksadı sana göre?
Bence Galatasaray'ın sol tarafında ciddi bir aksama söz konusu. Genelde de zaten sol tarafı kullanmaya çalıştı Galatasaray ama pek fazla işleyemedi açıkçası orayı. Ben Ömer Bayram'ın çıkabilecek ilk isim, ikinci isminde Feghouli olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilk yarının sonunda Feghouli'nin kaybettiği top sonrası Alanya Spor bir kontra atak yakaladı ve Fatih Terim Feghouli'ye çok sinirlendi. Zaten top kaybı yaptıktan sonra da rakibini kovalamadı Feghouli.
Evet, o pozisyonu ben de yakaladım. Feghouli zaten birazcık savunmaya yardımda sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Feghouli yerine Sekidika oyuna girebilir veya Onyekuru oyuna girebilir diyorsun.
Evet, açıkçası Alanya Spor'a bu skor yetse dahi ben Alanya Spor'un dönem dönem zaman zaman kontra atak imkanı vereceğini düşünüyorum Galatasaray'a. Şu anda da Onyekuru ve Sekidika hala ısınma hareketlerine devam ediyor.
Peki, teşekkürler. Belki maç sonu da Vedat Parlak seni yayına alır. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet, ajansspor.com'dan Hasan Beklili Ajansspor adına mücadeleyi takip ediyor. Bu bilgileri bize aktardı. Artık telefon hattımızı açalım. 0212 363 04 34. Bu numaradan yayına katılabilirsiniz. Fenerbahçe Beko 26, Tek Süt Bandırma 22. Mücadelede skor bu şekilde. Sanki Vedat bir Galatasaray-Fenerbahçe finali yükleniyor gibi geliyor bana. Galatasaray'ın Daçka'yı geçeceğini düşünüyorum. Ankara'da oynanacak maçta. Fenerbahçe'de bence Bandırma'yı geçecek. Sonrasında da Türk Telekom'u geçecek. Daha Bandırma maçı oynanmadı. Evet, haksızlık yapmayalım ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesini biliyoruz. Geçeceğine inanıyorum. Pazar günü bir Galatasaray-Fenerbahçe kupa finali izleyebiliriz. Tek maç kazanan takım şampiyon olacak. Güzel, heyecanlı bir karşılaşma olacaktır. Açıkçası sürprize açık da oluyor kupa karşılaşmaları. Ben de Bakalım nasıl sonuçlanacak, hep beraber göreceğiz bu süreç. Telefon hattımızı açtık, 0212 363 04 34. Sevgili dinleyenler, yayına katılmak istiyorsanız buyurun, yayına bağlanın. Telefonlarınızı bekliyorum. Tuttur.com üzerinden kuponlarımı zaten paylaştım, yorumlarımızı aktardık değerli dinleyenler. Oradan yorumları, kuponları görebilirsiniz. Artık sizlerle sohbet etmek istiyorum. Ben pozisyon offside değil diye dedim ama bazı takipçilerimiz ve Vedat Parlak da, Vedat da bu konuda düşüncelerini kulağıma fısıldadı. Pozisyon offside olduğunu düşünüyorlar. En doğru yorumu eski hakemler, hakem hocaları yapacaktır. Onlar bakalım nasıl paylaşımlar yapacaklar, nasıl tweetler atacaklar göreceğiz. Hattımızda ilk dinleyicimiz var, hoş geldiniz.
İyi akşamlar, bir program arayıp Yıldız.
Şakir abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Ben 3 önemli konu hakkında birer dakika yorum yapmak istiyorum. Ondan sonra senin görüşlerini merak ediyorum Eyüp kardeşi.
Tamam.
Birincisi bu Ankara Teknik Üniversitesi'nin Müslümanı Akçay'ın sözünü sorduğu sözlerden dolayı. Bence bu konuyla ilgili bu teknik adamımızın, daha doğrusu yani bu futbol adamının sözleri sadece Fenerbahçe'leri değil, bütün kulüplerin camialarını ilgilendiriyor. Yani bence...
Peki bu Süper Lig'de ilk kez mi yaşandı Şakir abi?
Yok, ilk kez yaşanmadı ama...
Yapılmasa daha iyi. Bu arada ben bu tarz açıklamalara karşıyım ama ben yanlış hatırlamıyorsam geçen sene de Erol Bulut Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim dedi. Doğru muyum?
Olan hatırlayamadın Eyüp kardeşim.
Ya ben hatırlıyorum şimdi. Sen devam et.
Şimdi şöyle bir şey. Yani ben şimdi Musa Bey'in yaşını bilmediğim için birazcık daha dikkatli konuşuyorum zaten Eyüp kardeşim. Şöyle bir şey var. Yani bu teknik adam kardeşimin şöyle yapması lazım. Kendine madem ki Trabzonlu, bu konuyu
şimdi değil, bak Başakşehir maçından önce Erol Bulut da benim şampiyonluktaki favorim Başakşehir demiş. Tamam, hani Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum dememiş ama favorim Başakşehir deyince, o maçı da kaybetmişti hatırlıyorum. Açıkçası o da Galatasaraylılar açısından tepki çekmişti. Bu tarz açıklamalar bence teknik direktörler yapmamalı. Aynı ligde mücadele ediyorlar. Yapmamalı ama yaptı diye de Mustafa Reşit Akçay'ın lisansını iptal edelim, şöyle yapalım, böyle yapalım, bunlar da doğru değil. Çünkü Mustafa Reşit Akçay tabii ki de Trabzon kökenli bir spor adamı, Trabzon'un şampiyon olmasını isteyebilir. Ama yani onun daha büyük bir problemi var. Daha büyük probleminden kastım Ankara Gücü'nün ligde kalması.
Eyüp Yıldız, bu konuyla ilgili ben şunu söylemek isterim. Diyelim ki son maç, ben fikstürü de tam bilmiyorum. Son maç Ankara'da oynanıyor. Ankara Gücü Trabzonspor. Trabzonspor yerse şampiyon olacak. Ankara Gücü yerse ligde kalacak. Ne olacak o zaman?
Ankara Gücü'nün yenmesini isteyecek tabii ki. Ne yapacak yani? Ama... Önce can, sonra canan. Bu lafı hiç duydun mu sen? tamam, o zaman önce can, sonra canan. Ankara Gücü teknik direktörü olarak maça çıktığında ben küme düşeyim, ben başarısız olayım, Trabzon şampiyon olsun mu diyecek? Hayır. Önce can, sonra canan yani.
Öyle yapar demiyorum. Yani şüphe uyandırır diyorum.
Ayrı ya. Bir şey. Yaptığı açıklama zaten yanlış. Yapmaması ondan lazım.
Ben şimdi ikinci konuya gelelim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sebebi olduğu bu maçından önce Alanya'ya beraber kaldıkları maçtan önce vermiş olduğu demek hakkında bir şeyler söylemek istiyorum Eyüp kardeşim. Şöyle bir şey var. Ben gerçekten Ali Koç'un babası Rami Koç'un Beşiktaşlı olmasından dolayı Ali Koç'u çok seviyorum. Hı hı. Yani sadece ben değil, mesela şimdi ben sakın beni yanlış anlama. Yani Fenerbahçe'ye en taraftar grubu kim? Galatasaray değil mi? Galatasaraylar da yani Koç'u çok seviyor. Ben bundan eminim yani. Ama ve lakin o Alanya maçından önceki vermiş olduğu demek bence Ali Koç'a hiç yakışmadı.
Yani, eleştiriyorsun.
Yani bak şimdi ben senin Hasan Bek'le konuşmanı can kulağıyla dinledim. Hı-hı. Hasan Bek diyor ki Fenerbahçe karşı bir operasyon var. Böyle bir şey yok. Ama bu hakem o maçta doğru, Fenerbahçe'yi doğradı. Fenerbahçe haksızlık yaptı ama bunun tek sebebi inan hakem etkilendi. Ali Koç'un söylemiş olduğu sözlerle etkilendi. Nasıl etkilendi? Dedi ki ya bu maç Fenerbahçe'nin sahasında oynanıyor. Eğer ben Fenerbahçe'yi yani takdir hakkımı Fenerbahçe'den yana kullanırsam yanlış olur demiştiler ve bu durum ortaya çıktı. Yani bence Alanya maçındaki hakem hatalarının en büyük sebebi bence Ali Koç'un vermiş olduğu demektir. Üçüncüye geliyorum kardeşim. Üçüncüsü de bu bizim şey maçı.
Daha mesela, katıldığım bir yorumun olmadı yalnız onu söyleyeyim. Hiçbirine katılmadım şu ana kadar.
Yani olabilir Eyüp kardeşim yani. Öyle, o şey değil de ben bu benim kendi düşüncelerim yani.
Tamam.
Üçüncüsü de bu Göztepe ve Beşiktaş maçıyla ilgili. Benim Beşiktaş taraftarı olduğumu biliyorsun. İnan ki bence bu maçın tekrarlanmaması lazım. Eğer ki rahmetli Süleyman Seba, hayatta olsaydı, evet maçın ertesi günü anında zamanında gereken müdahale yapardı. Yani bu maçta kurat hasta olmuştu, yapardı. Yani baktı ki hemen fikirler öyle oraya buraya başlamazdı rahmetli Süleyman Seba. Yani o şeyini başlamasını geri alırdı. Yani Beşiktaş kulübünün böyle şeye ihtiyacı, bunlara ihtiyacı yok.
Yani böyle bir şeye ihtiyacı yoksa maçtan sonra hemen başvururdu diyorsun. O ne anlama geliyor?
Ama onu yapmak zorundasın diye.
O zaman tekrar kararı çıktığında veya kaldığı yerden devam kararı çıktığında maça mı çıkmayacak Beşiktaş?
Maça çıkma değil. Şimdi şöyle bir şey. Normalde ben daha ilk
maç tekrar edilsin diye başvururdu değil mi? Bunu diyorsun.
Başvururdu ama hemen o başvuruya cevap anında olumlu veya olumsuz anında cevap verilmesi lazım. Yani ne Göztepe ne Beşiktaş.
Yani orada maç oynanırken mi? Ya abi vallahi seni anlamak çok güç. Yani hem başvurdu diyorsun hem de tekrarına tenezzül etmezdi diyorsun.
Yani, bak şöyle bir şey güzel kardeşim. Şimdi bu maç oynandı mı? Bitti o maç. Beşiktaş itirazını yaptı mı?
Evet.
Anında cevap vermesi lazım.
Anında yani, nasıl cevap verecek ya? En anında vereceği cevap 2-3 gün sonra olacak yani. Nasıl anında cevap verecek?
Göztepe ile Beşiktaş daha sıkı rakipleri de oynamadan bu kadar verilmesi lazım. Olumlu ya da olumsuz. Ama bakın aradan kaç gün geçti ya. Adamlar neredeyse ikinci maçlarını oynayacaklar yani.
Kolay verilmiyor bu kararlar. Peki teşekkür ederiz Şakir abi. Hoşçakal.
Rica ederim. İyi program.
0212 363 04 34 numara bu. Fenerbahçe 10 sayılık bir avantaj elde etti. 38 hatta 12 sayı oldu. 38-26 önde. Galatasaray 1, Alanya Spor 1. Bahse gireriz. Tuttur.com. Bahse gireriz.
Tuttur.com. Tuttur.com sunar. Bahse gireriz. Tuttur.com'un sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
Evet değerli dinleyenler, tekrardan karşınızdayım. Telefon attığımızı açtık. Maçların ikisini de takip ediyorum. İki tane önemli maç var. Fenerbahçe Beko Teksüt Bandırma karşısında 40-28 önde. Diğer tarafta Galatasaray 1, Alanya Spor 1. Bu skor Alanya Spor'a turu getiriyor, onu söyleyelim. Ve devam edelim. Hattımızdaki dinleyicimize dönelim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler, kimle görüşüyoruz?
Adım Sıraç.
Buyurun Sıraç.
İstanbul'dan arıyorum. Tam da koşu arasına denk geldik. Arkadaş da arayıp duruyor. O 3'ü tutuyordu, ben 16'ı tutuyordum. Onun dediği at geldi.
Hadi bakalım, tebrik ediyoruz arkadaşınıza.
Aynen. Abi ben şeyi soracaktım. Pazartesi günü bu Can abiyle Hasan Bey mi tartışma mı oldu? Ben tam...
Diyor, tartışma olmadık. Yani burada bir sohbet ediyoruz.
Bir tartışma, bir gerilim oldu. Ben o anı kaçırdım. Konuştunuz. Bayağı normal gündem hakkında falan konuştunuz.
Yok, gerilim olmadı. Gayet güzel. Can abiyle Hasan abi bazen farklı düşünüyorlar. Güzelce fikir teatisinde bulundular.
Ya Hasan abi bir şey söyledi. Hep Fenerbahçe mağduriyetinden bahsediyorsun. Sanki Fenerbahçe yapılıyormuş gibi bu.
Tamam şeyler... canım, o kavga değil ki yani arada. Hasan abi.
Kavga ettiler demiyorum. Tamam. Sanki şey oldu,
farklı düşünüyorlar. Hasan abi Fenerbahçe'ye operasyon yapıldığını düşünüyor. Can abi ise operasyon kararların yanlış olduğunu ama operasyon olmadığını düşünüyor.
Ya ben orayı kaçırmışım. Onu merak ediyordum da. Abi ben şimdi ben Fenerbahçe'deyim. Bizim için başkan geçen Can Kurul toplantısında konuştu. Biraz da taşın altına siz elinizi sokun yani diyerekten. Taraflara da söyledi bunu. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bizim için Fenerbahçe'nin ayrı bir yeri var. Yani siz daha sayılısınız herhalde değil mi?
Evet, ben Galatasaraylıyım. Herkesin takımı kendisine özel.
Ama Bizim Fenerbahçe'nin içinde başkanın da söylediği gibi siyasi falan fark etmiyor. Her tür insan var. Yani ülkenin her tarafından, her kesiminden. Tekirdağ'dan da insan Fenerbahçeli. Bırakın Suriye'den bile Fenerbahçeliler var. Irak'tan.
Galatasaray, değil Beşiktaş mi? Da öyle.
Öyle. Ya onlarda da var. Fenerbahçe'de farklı bir şey var ama bu. Kadıköy'de yaşayan insanlar için, bizim için Fenerbahçe'nin, yani biz Fenerbahçe'ye şu Atatürk'ün emaneti gibi bakıyoruz.
Hı hı.
Yani ben öyle görüyorum.
Ne güzel.
Ya bunun gibi bir sürü insan da var. Yani General Harrington'ın bir söylediği bir şey var, biliyor musun ona? Diyor
yok.
Ki işgal kuvvetleri zamanında İstanbul işgal altındayken 72 gün falan Fenerbahçe'yi kapatıyorlar. Haberiniz vardır belki. Turvalıdere'den silah kaçırdığı için. Yani Fenerbahçe'yi kapattığında halk galyana geliyor burada. İstanbul'da. Olaylar oluyor. O zamanki işte askerler, İngiliz askerleri bastırmaya çalışıyor ve başarılı olamıyorlar. General Hayes'ın söylediği bir laf var. Diyor ki, ya diyor, adamların ülkesini işgal ettik. Kıtları çıkmadı. Fenerbahçe'yi kapattık. Ülke ayağa kalktı diyor. Oradan içerlemişler. Bizim onlarla yaptığımız maçları da 49 tanesini sanırım yendik biz, 48'ini. İki maç berabere kalıyor değil mi?
Hı hı.
Onları biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin geçmişini.
Yok, tarih. O kadar hakim değilim. Ama General Harrington'ın böyle bir sözü var mı diye.
Google'dan da bakabilirsin abi.
Fenerbahçe var. Hesapları paylaşmışlar. Ülkeyi işgal ettik. Az ses çıktı. Bir dakika.
Hayır,
Fenerbahçe'yi
ki,
kapattık. Tüm halk neredeyse silaha sarılacaktı demiş. 1923, 23, 26, 1929.
Bu İngiliz kayıtlarında, zabıtlarında var. Lan Vedat abi oradaysa sorabilirsin. Belki bilir o Fenerbahçe'yi. Değil mi?
Ya Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri. Galatasaray, Beşiktaş. Bunlar çok
öyle
önemli
de,
kulüpler.
Bakın %25'i de bizim, yani burada, yani bu Kadıköy'de yaşayan insanlar gönülden bağlı. Yani nasıl söyleyeyim size? Fenerbahçe sevgisi her şeyin üzerinde geliyor. Bunu ifade edemiyoruz. Bazen saldırganlaşıyoruz hakkımız yenildiğinde. Yani olabilir böyle şeyler. Çünkü bizim için çok ayrı bir yeri var. Sadece futbol takımı değil Fenerbahçe. Bizim varoluşumuz, bizim özgürlüğümüz, her şeyimiz. Biz o gözden bakıyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum yani.
Peki.
Bu bizim başımıza da geliyor. Bizim rakiplerimizin başına da bizim. Mesela biz üzülüyoruz. Mesela bizim haksız yere bize penaltı verirse, ki öyle bir şey olmuyor da, hani olursa karşı taraf adına üzülüyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum özellikle. Ben üzülüyorum kendi adıma.
Ne güzel. Doğru bir taraftarlık bu.
Karşı takım 10 kişi kaldığında, yani haksız yere 10 kişi kaldığında biz zaten yeneceğiz belki onu. Yani Fenerbahçe'nin gücü gerçekten Fenerbahçe forması giydikten sonra insanlar buradaki atmosferden, taraftardan, kulüpten, camiadan çok etkileniyor. Çoğu futbolcu gelip burada %100 futbola ulaşmıştır. Çoğu da burada yıldızken gelip dönüp gitmiştir. Yani ama ilk önce parlayıp daha sonra oynamadığı için sönmüştüm.
Peki. Yani bağlayacak olursak, yani siz Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklara karşı direneceğinizi söylüyorsunuz. Ve takımınıza
sahip. Ben değil, başkanım söyledi. Dedi ki siz de taşın altına her yerde
tamam.
İfade edin. Sadece bana değil, orada kongre üyelerine de söyledi.
Peki toparlayalım. Başka dinleyenlerimizi de yayına alalım.
Tamam. Yani burada Hasan Bey'e söylemek istiyorum. Bizim başkanımızda böyle bir talimat var. Ben bu talimat olarak algılıyorum. Hakkımızı savunacağız tabii ama savunmayalım mı? Biz haksızlığa uğradık. Golümüz verilmedi. Bütün hakemler penaltı dedi. Penaltımız verilmedi. İki tane penaltıyı kurtardık. Tekrarlattırıldı. Yani iki haftada 8 tane olay oldu. Nasıl isyan etmeyelim?
Peki. Teşekkürler. Hoşçakalın.
Kolay gelsin.
Hoşçakalın. Evet, dinleyicimiz Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklara karşı biraz tarihsel geldi ama mesajı net. Camiamıza sahip çıkacağız dedi. Galatasaray 1, Alanya Spor 0. Az önce Onyekuru öyle şık bir vuruş yaptı ki top 90'dan çıktı sevgili dinleyenler. Çok şanssız bir anda, onu söyleyelim. Hattımızda yine bir dinleyicimiz var, hoş geldiniz.
Sağ olun, Eyüp Bey, hoş bulduk.
Teşekkürler, kimle görüşüyoruz?
Ben Hasan, Ankara'dan arıyorum.
Buyurun Hasan Bey.
Ben sizin hayranınızım ayrıyetten. YouTube'dan tahminlerinizi dinliyorum devamlı.
Çok teşekkür ederim. O zaman pazar günü 15-17 arası yayını mutlaka dinleyin.
Tabii dinliyorum devamlı.
İzleyin. Oradan tuttur.com'da oynayabileceğiniz
YouTube'dan tahmin veriyorsunuz ya.
Evet.
NBA'lere biraz daha ağırlık verseniz.
Ya öyle bir şey ki sabah açıklanıyor biliyorsunuz NBA bahisleri. Bazen çekiyorum bazen çekemiyorum, vaktim olmuyor ama haklısınız, daha onu disipline etmek lazım.
Ya şöyle dedim yani, ben NBA hastasıyım yani, onun için.
Bugünkü NBA kuponu vereyim mi o zaman size?
Olur.
Bugün bakın iki gündür tutuyor, darısı bugüne inşallah gelir. Bu geceki NBA kuponum şöyle: Utah Miami maç sonucu 1, oran 1.40. Memphis Portland ilk yarı 1, oran 1.50. New York Washington maç sonucu 1, oran 1.50 yine.
Tamam.
Size tavsiye ediyorum.
Bir de şey diyecektim. Evet, Inter maçı ne olur? Yüklü basacağım da biraz.
Yani tabii çok risk almayın. Onu söyleyeyim. Ben Inter'in kazanacağını ve üst olacağını ayrı ayrı düşünüyorum. İster bir oynayın ister üst oynayın.
Ha, ben de öyle düşündüm. Ben biraz sizin fikrinizi alayım dedim.
Vedat Parlak'ta karşılıklı gol var diyor.
Vallahi biraz yüklü basacağım da.
Aman siz gene de çok yüklenmeyin. Ama tahminimiz bu şekilde.
Bol bir şans. Olur,
evet, ben 1'e inanıyorum.
Tamam.
Bol tamam, şans diliyorum. Hoşçakalın. Evet, Onyekuru oyunda Galatasaray'da. O oyuna girdikten sonra Feghouli'nin kanadında oynuyor şu an. Orası biraz daha iyi çalışmaya başladı sevgili dinleyenler. Bu arada Bakasetas'a kart çıktı. 11 numara Bakasetas kartı gördü Alanyaspor'da. Avantajı kaybetmemek için iyi bir direnç koyuyor, onu söyleyelim. Hattımızda dinleyicimiz var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Eyüp Bey, merhaba. Fikret Yarın ismim. Sizi İzmir'den arıyorum. Göztepe taraftarıyım. Nasılsınız?
Fikret Bey,
inşallah.
Teşekkürler. İyiyiz. Stadınız çok güzel inşallah. Stadınızda maç izlemek istiyorum. Çok keyifli bir stad olmuş.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani bunu duymak bizi çok mutlu ediyor. Kulübümüz bu stadı 95 sene bekledi. 95 senenin sonunda çok güzel bir stadımız oldu. Biz de çok keyifliyiz. Bizim için hayaldi, bir gerçek oldu. Ama statta oynadığımız ilk maçımız maçımız çok güzeldi ama sonrasında maalesef yaşanan keyifsiz olaylar bizim az çok
keyifsiz olaydan kastınız şey Beşiktaş'ın tekrar edilmesi istemesi.
Kesinlikle. Yani çok şaşırdık. Zaten maçtan hemen sonra Beşiktaş'ta bir yönetici çıkıp bununla ilgili beyanat da vermişti. Zaten işte kural hatası var vesaire. Olabilir. Türkiye liglerinde biliyorsunuz alt liglerde bu tarz durumlar belki her hafta yaşanıyor. Her hafta çok çok daha ağır durumların yaşandığı da çok maçlar oldu. Ama ben anlamıyorum bu durum, baskı nedir? Aslında şu bizi çok rahatsız ediyor. Bir algı yaratılmaya çalışılıyor. İşte İFAP bir karar vermiş. Bu karar federasyonu sunmuş. İşte bu kural hatasıdır diye aslında böyle bir karar
verilmemiş. Bu arada Galatasaray penaltı kazandı. Sözünüzü kestim. Devam edeceksiniz ama bu bilgiyi verelim. Galatasaray penaltı kazandı. Sevgili dinleyenler, dakika 54. Evet.
Şöyle,
Can Çoban Oğlan'ı dinlediniz mi? Çok önemli bir bilgi verdi bugün saat 7'de.
Evet, evet, evet. Onu dinledim. Ona istinaden sizi aramak istedim açıkçası. Yani Can Çoban Oğlan'ın dediklerine birebir katılıyorum. Zaten aynı şeyi de düşünüyorum. Yani tekrar edilecek bir durum olduğunu da pek düşünmüyorum. Arada oyunun kesilmesi, durması, Beşiktaş'ın tekrardan savunmada pozisyon alması vesaire vesaire. Bunu hepimiz görüyoruz ama ben anlamıyorum. Beşiktaş'ta taraftarlar ve yöneticiler neden kendini kandırmak istiyor ve algı yaratıyorlar? Bu bizi çok rahatsız ediyor. Bu kararında maçın tekrarlanmayacağına çok inanıyoruz. Böyle olacağından da eminiz. Ama bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Beşiktaş Türkiye'nin yegane güzel bir kulübü, taraftar olarak, yönetim olarak birçok kulübün de takdir ettiği bir kulüp ama bu durumlar bizi açıkçası çok şaşırttı ve üzdü. Bunu söylemek için almıştım.
Tabii yani böyle tekrar durumu olmaması sizin için daha iyi olurdu, daha güzel olurdu. Haklısınız ama ben hem Beşiktaşlılara hem de sizlere yetkili kurumların, kurulların vereceği karara saygılı olun. Keşke olmasaydı, haklısınız ama
başka çaremiz yok. Evet.
Ama saygılı olmak lazım.
Kesinlikle. Çok katılıyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum.
Hoşça kalın. Galatasaray 2-1 yaptı skoru, dakika 54. Galatasaray'ın tabii kazanması için, daha doğrusu turu geçmesi için 2 gol daha atması lazım. 4-1'e ihtiyacı var Galatasaray'ın. Eğer gol yememiş olsaydı şu an maç uzatmaya gidiyordu. Ama orada savunmanın yapmış olduğu hata Galatasaray'ın işini çok zora soktu. 21.45 oldu saatlerimiz. Sevgili dinleyenler, telefon hattımız açık. Bir dinleyiciyi daha yayına dahil edip sohbet edebiliriz. Onun sonrasında Radyo Spor'u Vedat Parlak'a teslim edeceğim. Sevgili dinleyenler, 0212 363 0434 bu numaradan yayına katılabiliyorsunuz. 0212 363 0434 telefon numaramız. Telefonlarınızı bekliyorum. Ve hattımızdaymış dinleyicimiz. Hoş geldiniz efendim.
İyi akşamlar.
Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
Ankara'dan Cem. Nasılsınız?
Sağ olun Cem Bey. Hangi takımı tutuyorsunuz?
Vallahi ben sporu severim ama koyu falan demeyeyim de Fenerbahçeliyim.
Fenerbahçelisiniz. Peki.
Ya öyle şeye karşıyım. Koyuyum, çok seviyorum falan. Ben, o nasıl oluyor anlamadım onu. Ben de yıllarca karşıya kadar profesyonel top oynadım da. Yani ben de o konuyu anlamadım. Yani koyu bir taraftarım diyor da. Yani koyusu var, açığı ne onu anlayamadım da.
Ya koyusu var, açığı var. Doğru aslında bence o tabir. Yani koyusu her maçını takip eden... her yerde takımına destek olmaya çalışan insanlar mesela koyu taraftar oluyor. Eyvallah. Biraz daha yüzeysel, genel kültür seviyesinde ilgilenenler de açık taraftar oluyor.
Ya tabii o görüş meselesi değil de. Benim abi demin sen girdirken demin Göztepe'li arkadaşların gibi bir arkadaş katıldı. Ben şey diyeceğim, fikri neyse fikri olur. Yanlış söyleyebilirim. Galatasaray Antalya maçı, Alanya maçını skoru verirken Galatasaray 1, Alanya 0 dedim. Bunun üzerine de gol geldi. 2-1 oldu bu arada. Yani kupon tutsun diye içimden totem mi yaptın? Ne yaptın?
Yok, yanlış söylemişim. Yanlış söylemişim. Şu an benim mesela tahminim tutuyor. Yani Galatasaray kazanır ve 2.5 gol üstü oynamıştım. Benim tahminim tutuyor şu an.
Eyüp abi ben de 3.5 üstü dedim. Ama şeyi vermedim yani. Yani taraf bahisi vermedim. 3.5 gol üstü bekliyorum ben de. Eyüp abi ben ne diyeceğim? Ben de tabii bu arada Ankaralıyım ama evlendikten sonra Ankara'ya geldim. Ben de Vedat abinin müdaviniyim de bayağıdır aramıyorum. Bir rahatsızlık vardı. Onun için de Vedat abiyle akşamlar arayamadım.
Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol.
Ben de uzun süre 40 senenin üzerinde İzmirliyim. Karşıya kadar profesyonel top oynadım. Yani birkaç tane milli futbolcuyla beraber top oynadım o zaman. Alpay, Özerstan falan filan. Neyse şunu söyleyeyim. Göztepe sınavı çok güzel olmuş. Ben de gittim gördüm Eyüp abi. Yani futbol severlerin herhangi bir maça yani Ankara o İstanbul olsa siz nasıl diyorsunuz gidin vereyim. Bence görmek gerekir. Ambiyans da güzel diyorum. Hayırlı olsun Göztepe. Tabii biz onlarla yıllarca
bir kere
karşı karşıya mücadele ettik ama sonuçta bir İzmir takımıdır. Yani Bucası yani karşıya karşı Altay.
Şimdi bakın ben çok açık ve dürüst olmaya çalışıyorum her zaman. Mesela ben memleketim Sivas. Aynı zamanda ikinci takımım da Sivas benim. Ama Sivas'ta Sivas'ın bir maçını izlemek mi daha zevkli olur? İzmir'de Göztepe'nin bir maçını izlemek mi daha zevkli olur? İzmir'de Göztepe maçı izlemek. Yani doğru, çünkü doğru. Hem stat da güzel oldu. Destek konusunda çok iyiler, çok başarılılar.
Ama Eyüp abi şey ne acı değil mi? Yani mesela Göztepe bir il takımı değil. Yani bir ilçe diyelim ki. Ama Sivas bir il takımı. Hani Sivas'ın yani Göztepe'nin o yani şeye gelmesinin yani bence bir acı ya. Ya şimdi hani siz onu diyorsunuz doğru ama işte Sivas da bunu kendi kulübüne sahip çıkması lazım.
Tabii abi, başarması lazım. Bakın ben bu hafta Başakşehir maçını izliyorum. Yan tribünler yarı yarıya dolu. Kale arkaları bomboş. Ve bilet fiyatları kaç para? 5 lira 10 lira. Yani niye dolmuyor bu stat? Ya bu takım şampiyon olabilir. Sivas'ta 650 bin kişi yaşıyormuş. Yani evet, 650 doğru. bin kişinin çok azı gitse stadı rahat bir şekilde doldurabilirler. Para değil bir kere ya. Yani.
Eyvan şöyle bir şey söylesin. Bence hani bütün yorumcular şey yapıyor ya Sivas'ın kadro diyor. Bence var ya eğer Sivas ilk 2'den veya ilk 3'ten düşerse abi bence seyircilerin sayesinde yani girmez. Yani ben kadro geliştiğine inanmıyorum. Kadrosu bence yani fena değil, iyi. Tamam yani yedek kulübesine baktığınız zaman belki çok değil ama bence burada en büyük itici güç abi seyircidir. Eyüp abi. Yalan
kesinlikle mı katılıyorum. Seyirci yani daha yüksek bir destek, daha fazla bir destek vermesi lazım.
Yani koca bir Sivas dediğiniz gibi 5 lira 10 lira maçlar burada adamlar ileriyle gidiyor maçı izlemeye ve o entin takımı.
Ya yani burada 70 lira 80 lira hatta derbilerde falan 150 lira kale arkası.
Tabii. Ya ben anlamıyorum da bilmiyorum yani Sivas yani bence Sivas Alanya ilk 5'in içinde olması lazım. Futbola böyle renk gelmesi lazım. Yani şimdi artık alıştık artık. Fenerbahçe Galatasaray 5'ten 3'ten.
Şunu da söyleyeyim ben size. Bence Alanya Spor şu an Sivas'ta formda.
Bence de.
Peki.
Yani dün pazar günü ben yayına katıldım. Murat abinin yayınına. Onların dedim ki ilk üçe hangi takım? Yani Murat abi şey dedi. Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe dedi. Engin abi şey dedi. O da aynı kötü dedi. Ben şey dedim. Ben Fenerbahçe Alanya
formda dediniz.
Çünkü Alanya yani yani Alanya'nın bilmiyorum ama yani Alanya'nın bir iki tane futbolcusunu büyük takımlar yani 8-10 milyon euro verse bulamazlar. Yani demin siz dediniz ya Bakasetas. Evet yani o adam yemin ederim büyük takım almaya kalksa 8-10 milyon euro alamaz diye. Yani tahmin ediyorum.
Ben de
yani,
beğeniyorum Bakasetas'ı.
Onlara alıcı çıktığı zaman 3 milyonluk oyuncu oluyor 6 milyon euro.
Evet haklısınız.
Ama,
peki.
Buyurun. Çok fazla şey yaptım.
Son cümlenizi alayım ve yeni bitireceğim çünkü. Bu arada efendim? Galatasaray 3. golü kaçırdı. 3. golü kaçırdı.
Yani benim de şey oluyor. Maç sırasında söyledim. 3.
Peki.
Yani ben de 3. golü bekliyorum. Hadi inşallah oynadığı gibi gelsin diyorum.
Peki.
Haber günü 5 ile 7 arası sendeyiz Eyüp abi.
Önce 11-14 radyo spor yayınım olacak. 5-7 değil. 3 ile 5 arası yayın yapacağım YouTube'da.
Ha pardon 3 ile tamam doğru. O arkadaş da 5.5'ye 7
evet.
Herhalde.
Evet.
Tamam,
3 ile 5 arası YouTube kanalıma bekliyorum. Kanalıma abone oldunuz mu?
Olmadım da olacağım. Ya ben çok kullanan biri değilim.
Olsun böyle... YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim.
Ha, ben böyle konuşunca dedim ben sizi çok kullanmıyorum böyle Twitter falan filan da senin için üye oldum takip ettim.
Peki çok oraya teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın.
Tamam. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum.
Evet Galatasaray 2 Alanya 1 dakika 63 Galatasaray korner kullanacak. Bu korneri anlatıp öyle gideyim Vedat. Ömer Bayram topun başında. Herkes ceza sahasına toplandı. Bakalım. Paslaşarak mı kullanacaklar? Yok hayır. Korneri kullanacak şimdi Galatasaray. Kavisli bir orta ama Alanya Spor savunması dikkatli. Alanya Spor bu topları kaptığı zaman da hızlı çıkan bir takım. Ama Galatasaray yine tuttu topu. Bir korner daha sağ taraftan bu sefer. Feguli'nin ben oyundan çıktığını söylemiştim ama onu da düzelteyim. Martinez çıkmış. Bek oyuncusu çıkartıp. Hücum oyuncusu almış Fatih Terim. Her türlü riski almış durumda Galatasaray. Şimdi Galatasaray taraftarının da çok büyük bir desteği var. Bakalım eğer buradan bir gol daha çıkarsa artık tur için Galatasaray daha fazla risk alacaktır. Onu söyleyelim. Paslaşarak kullandılar korneri. Şimdi seri olgun hata dönüştü. Ama korneri kullanmaları gerektiği yerde kullanmayıp orada paslaşmaları bence hata oldu. Kornerin etkinliğini bozdu. Bahse gireriz. Tuttur.com. Bahse gireriz.
Tuttur.com. Tuttur.com sunar. Bahse gireriz. Tuttur.com'un sunduğu Bahse gireriz devam ediyor.
Radyo Spor'dan Tuttur.com'un sunduğu Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. 22.08 saatlerimiz önümüzdeki 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Eyüp Yıldız'dan devraldık mikrofonu. Ben Vedat Parlak. Hepinize keyifli, güzel bir 2 saat diliyorum. Sizlerin katılımıyla güzel bir yayın olacağına şüphem yok. Her zaman olduğu gibi gündeme bakacağız spor gündemine ama öncesinde Tuttur.com sponsorluğunda hazırlanan programımızda Tuttur.com'a bir bakacağız. Canlı bahis yapabileceğimiz karşılaşmaların sayısı bu gece fazla. Onlarla ilgili sizlere tahminlerimizi aktaracağız. Yine maçlardan dakika skor aktaracağız. Elbette spor gündemini konuşurken de sizlerin telefon bağlantılarına katılmanızı bekliyor olacağım. Eğer telefon bağlantılarından önce bana ulaşmak isterseniz Twitter'dan yazabilirsiniz. Vedat Parlak Twitter adresim sonunda 2K var. Vedat Parlak buradan ekleyip mesajlarınızı gönderin lütfen. Gelen tüm mesajları yayın içerisinde değerlendiriyorum, okuyorum. Şu anda oynanan karşılaşma Galatasaray ile Alanya Spor arasında 2-1 Galatasaray üstünlüğü var. Dakikalar 79'u gösterirken ancak bu skorun Galatasaray'ın tur atlaması için yeterli olmadığını belirtelim. İlk maçı 2-0 kazanmayı başarmıştı Alanya Spor. Bu nedenle şimdi Galatasaray'ın 2 gole daha ihtiyacı var kalan süre içerisinde. Ve Tuttur.com'a baktığımızda şu anda oynanan diğer karşılaşmalardan skorlar verelim. Dion Paris Saint Germain mücadelesinde 4-1'lik Paris Saint Germain üstünlüğü var. Panathinaikos 0 PAOK 1 dakika 48. Galatasaray 2-1 önde demiştik Alanyaspor karşısında da 79. dakika oynanıyor. AZ Alkmaar 1, NAK Breda 2, burada da yine 81. dakika ve Fenerbahçe Tek Süt Bandırma mücadelesinde de 65-45 Fenerbahçe'nin üstünlüğü olduğunu belirtelim ve 3. çeyrekte 6 dakika geride kaldığı maçta Fenerbahçe'nin bir rahat bir üstünlüğü olduğunu söyleyelim. Muhtemelen de bu maçı Fenerbahçe kazanacak gibi görünüyor. Özellikle Türkiye Kupası'nda tabii basketbolda Efes elendikten sonra burada Fenerbahçe'nin kupayı alacağına dair de ciddi bir aslında beklenti oluştu. Bunu da sizlere söyleyelim. Ama gidişat ne derseniz güzel bir final bizi bekliyor olabilir. Bir Fenerbahçe Galatasaray finali görebiliriz Türkiye Kupası'nda. Bunu da böyle bir kenara not edelim. Şöyle bir baktım hemen uzun vadeli bahislere. Orada var mı böyle bir bahis? Ona bakıyorum. Yani Türkiye Kupası şampiyonluğu için bir bahis açılmış mı? Eğer varsa orada Fenerbahçe'nin oranına bakmak istiyorum ama sanırım yok. En azından ben göremedim. Yine birazdan incelerim. Ama şu an için yok gibi görünüyor. Peki devam edelim. Biz hemen kaldığımız yerden sizlere bilgi aktarmaya. Şu anda oynanan karşılaşmalarda bahis alabileceğimiz bir bahis var mı? Sorusunun cevabını da hemen sizlere verelim. Dion Paris Saint Germain maçında 4000'lik Paris Saint Germain üstünlüğü var. Dakika artık 85 oldu. Buradan bir beklentim yok ama Galatasaray Alanyaspor maçında Galatasaray'ın ciddi bir baskısı var. Buradan bir gol çıkabilir diye de bekliyorum. Şu anda 3.5 gol üstün oranı 1.55. Değerlendirilebilir bir oran. Sizlere de öneriyorum. Yani 1.55'lik oranıyla buradan bahis almanızı tavsiye ediyorum. Yine Galatasaray çok tehlikeli geldi ama kaleci son anda topu uzaklaştırmayı başardı ki yani gerçekten 6 pas içerisinde 3 kere vurdu Galatasaraylı oyuncular. İkisi defanstan biri kaleciden döndü ve bir şekilde gol olmasına müsaade etmedi. Galatasaray'ın gol atmasına müsaade etmedi Alanyaspor savunması ve kalecisi. Hemen 70-47 oldu Fenerbahçe Bandırma mücadelesi, oraya bakalım. Burada tabii sayı bahislerine bakacağız, artık bir taraf bahsi almanın pek manası kalmadı. Fenerbahçe'nin 96.5 üst açılmış oranı ve 1.50, 97 sayıya 1.50 veriliyor ki 27 sayı atması lazım Fenerbahçe'nin kalan sürede. Yani olabilir mi? Aslında olma ihtimali var. Peki hemen Bandırma'ya bakalım, oradaki durum nedir? Deplasmana 69.5 üst açılmış. 69.5 üst, oradan da yani çok kolay mı? Bence çok kolay değil. Fenerbahçe'nin 27 sayısını oynamak daha mantıklı görünüyor bana. Şu anda 47 sayıda 22 sayı Bandırma'ya almaktansa Fenerbahçe'ye 27 sayı almayı daha mantıklı buluyorum. 72-47 oldu zaten skor ve şimdi 97.5 artık handikap, 98 sayı, 26 sayıya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Buradan alınabilir diye tahmin ediyorum. Peki devam edelim hemen. Bir üçlük daha geldi Melih Mahmutoğlu'ndan ve 75-47 yaptı Fenerbahçe skoru. Tabii sayı da hemen yükseldi. 100 sayıya çıktı artık. En düşük sayı barajı Fenerbahçe adına. Söylediğimiz anda alanlar varsa çok gerçekten avantajlı durumdalar şu an için. Peki bu akşamki karşılaşmalardan bir kupon hazırlamıştım. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Kendim de tuttur.com'da oynadım bu kuponu. Dileyenler tuttur.com'a girip sosyal bahis bölümünden Vedat Parlak yazarak, küçük harflerle ve arada boşluk bırakmadan Vedat Parlak yazarak benim oynadığım kuponlara da ulaşabilirler. Oradan yakın markacı alarak hatta oynadığım tüm kuponlardan haberdar olabilirler. Hemen sizlere oynadığım kuponu aktarayım. İlk karşılaşma 22.30'da başlayacak. Vastland Beveren Kortrijk mücadelesi sevgili dinleyiciler. Burada Belçika'da beklentim karşılıklı gol var yönünde. İki takımın da gol atabileceğini düşünüyorum. 1.55'lik oranı var. Kilmarnock Rangers mücadelesinde ise bir Rangers galibiyeti bekliyorum ama yanında da 1.5 gol üstü de öneriyorum. Yani hem galibiyeti hem üstün oranı 1.40, ikisini bir arada aldığınızda. Vitesse Ajax mücadelesi var Hollanda'da. Burada da bir 2.5 gol üst beklentim var. Ve son olarak Inter Napoli mücadelesinde de bir 2.5 gol üst beklediğimi sizlere hatırlatayım. Bu 4 maçı sizlere öneriyorum. Dileyenler içinden seçip de oynayabilirler. Kilmarnock Rangers 1.5 üst ve 2. Vastant Beveren Kortrijk karşılıklı gol var. Vites Ajax 2.5 üst ve Inter Napoli 2.5 gol üstü tercihleri var. Sizlere de bir kez daha önerdiğimi hatırlatayım. Ve dönelim gündeme bakalım. Gündemdeki son durumu da sizlere aktaralım. Galatasaray Alanya maçında 84. dakikada geride kalmak üzere 2-1'lik Galatasaray üstünlüğünün devam ettiğini belirtelim. Bu arada Paris Saint Germain 5-1 yaptı, onu da söyleyelim. AZ Alkmaar karşısında Nakbira da 3-1 yaptı skoru. Bu da aslında sürpriz bir sonuç şu ana kadar. Aslında AZ Alkmaar'ın daha rahat bir galibiyeti beklenirken. Tabii Hollanda'da kupa mücadeleleri olunca böyle sıkıntılar yaşanabiliyor sevgili dinleyiciler. Derken Galatasaray'ın golü geldi. Dakikalar 85'i gösteriyor. Galatasaray 3-1 yaptı skoru. Adem Büyük attı golü. 5 dakika kala bir gole turu alacak Galatasaray. Artık bu noktaya getirdi maçı. Bakalım hakeme bir itiraz söz konusu. Hakem şimdi inceleyecektir muhtemelen vardı ama şu ana dek en azından Galatasaraylı oyuncuların sevindiğini görüyoruz. Hakem Yahya Kemal Uğurlu da golü verdi sevgili dinleyiciler. Ama muhtemelen VAR'dan incelenmesi beklenecek. Yardımcı hakeme de oradan bakıyorlar. Tabii oradan da bir karar gelecek mi diye. Ama muhtemelen dediğim gibi VAR'dan bu sonuç netleşecektir. Biraz önce sizlere 1.55'ten Galatasaray Alanya maçında bahis almak gerektiğini hatırlatmıştım. Çok kısa sürede de kazanan bir bahis oldu. Umarım herkes için de öyle olmuştur. Tabii itiraz edilen noktaya baktım ben şimdi. Bence faul yok. Yani Alanya sporlu oyuncular faul olduğuna dair bir itirazda bulunuyorlar ama bence faul yok. Topu alırken Belhanda faul yapmadan almış bence. Bir offside var mı ona bakmak lazım asıl. Yani orada bir belki de offside ile ilgili bir sonuç çıkabilir mi? Bakıyorum hakem ne karar verecek diye de bekliyorum. Aslında bir daha söylemekte fayda var. 3-1 oldu skor, dakikalar 85 ve Galatasaray'a bir gol gerekiyor. Turu geçmek için sevgili dinleyiciler, kupada tur atlamak isteyen Galatasaray bugün tam kadroyla sahaya çıkmıştı. İşte tam kadro sahaya çıkan Galatasaray'ın turu çok istediği zaten maçın başından belliydi. Bakalım o maç gelecek mi, o tur gelecek mi? Hakem şu anda oyunu başlatmıyor ve bekleyin diyor. Çünkü VAR'dan gelebilecek bir bilgiyi bekliyor, kulaklığını işaret ediyor futbolculara. Ben de takip ediyorum, size bilgiyi aktarırım birazdan. Sonucun ne olacağını aktarırım. 79-52 tamamlandı 3. periyotta. Fenerbahçe 79-52 önde tamamladı 3. periyotu. 97 sayıyı önermiştim size hatırlarsanız. İşte yaklaşık 18 sayı kaldı artık. Fenerbahçe'nin son periyotta atacağı 18 sayı buradan da bahsin gelmesini sağlayacaktır. Hala bekleniyor. Maçın hakemi de şu anda oyunculara işaretini verdi ve Galatasaray'ın golünü tescil etti. Galatasaray 3-1 önde. Geriye kalan süre şu an için 3 dakika ama uzatmalar da olacaktır. Bakalım Galatasaray 4-1'i yakalayabilecek mi ve turu geçebilecek mi? Şu anki skor yine Alanyaspor'un turu geçmesini sağlıyor sevgili dinleyiciler. Evet, spor gündemine de bakacağız demiştik. Oraya da bakalım hemen, gündemde neler var. Bugün en çok konuşulanlardan bir tanesiydi Galatasaray Divan Kurulu. Divan Kurulu'nda Mustafa Cengiz yoktu ama Abdurrahim Albayrak vardı ve Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları da vardı. Onlara bakarız birazdan, sizlerle paylaşırız. Yine Beşiktaş'ta özellikle Lucescu'dan Beşiktaş'la ilgili sözler geldi. Yani herkes aslında bu Lucescu meselesi gerçekleşir mi gerçekleşmez mi, Beşiktaş'ta danışmanlık yapacak mı yapmayacak mı sorusunu sorarken Lucescu'dan Beşiktaş'la ilgili ilk sözler döküldü ağzından ve bu da yine haber olarak gündemimize oturmuş durumda. Göztepe Kulübü'nden bir Beşiktaş maçı açıklaması vardı, ona bakacağız. Ve özellikle Emre Belezoğlu'nun da yine bugün şampiyonlukla ilgili açıklamaları olduğunu gördük. Onu da inceleyelim istiyoruz ve üzerine konuşacak şeyler varsa konuşuruz. Bunun dışında Trabzonspor'da ve Türk milli takımı adına Abdülkadir Ömür'ün durumu herkes için aslında merak konusuydu. Abdülkadir Ömür'ün ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili bir bugün haber vardı. O haberi sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyiciler. Yine Trabzonspor'un da çok daha fazla belki ihtiyacı olacağı haftalarda sanki dönecekmiş gibi görünüyor. Ve milli takım içinde tabii yeterli süresi olacakmış gibi görünüyor ama birazdan işte o açıklamayı yapınca sizlerle konuşuruz. Ümit ediyorum. Ve tabii ki sizin gündeminizde ne var? Onlara da bakacağız sevgili dinleyiciler. Bugün çok belki yoğun bir gündem olmasa da birazdan Galatasaray Alanyaspor mücadelesinin tamamlanmasıyla birlikte muhtemelen maç sonu açıklamaları da olacaktır. Onlara da bakarız. Yine gündem hareketli olacak. Ve tabii ki hafta sonu oynanacak karşılaşmalar var. Takımlar adına çok önemli bir hafta olacak. Çünkü giderek artık aradaki puan farkları azalmaya, takımlara birbirine yaklaşmaya başladı. Şampiyonlukta da aslında düşüp kalma mücadelesinde de bunlar yaşanmaya başladı. Oraya da bakalım istiyorum ve oradan da yine sizlerle sohbet edelim. Yani bu haftaki karşılaşmalara dair sizlerin de düşünceleri varsa, maç sonucuna dair söyleyecekleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz rahatlıkla yayına bağlandığınızda. Bu iddia açısından da bir değerlendirme olabilir. Sonuç itibariyle tuttur.com sponsorluğunda hazırlanıyor programımız biliyorsunuz. Ve sizlere ulaşmasında da sağ olsunlar çok önemli katkıları olduğunu hep söylüyorum sizlere. Tuttur.com'u takip etmenizi de öneriyorum. Benim de orada kuponlarım var. Onlara da yine bakabileceğinizi hatırlatayım yeri gelmişken. Vedat Parlak Twitter adresim, sonunda 2K var. Buradan tüm mesajları gönderin. Gelenleri okumaya çalışacağım ben de yayın içerisinde. İyi yayınlar demiş Mehmet Ali Sakarya. Teşekkür ederim. Yani teker teker gelen mesajları okuyorum zaten. Sizler de göndermeye devam ediniz. Alanyaspor Galatasaray maçında artı 8'i işaret etti maçın hakemi sevgili dinleyiciler. 3-1 Galatasaray üstünlüğü var ve artı 8 oynanacak. Alanyaspor tehlikesi, vuruş ve son anda kaleci Mustera. Mustera gerçekten belki de turu aldı diyebiliriz eğer Galatasaray bir gol atarsa. Çünkü o kadar tehlikeli bir pozisyondu ki. Ceza sahası içerisinde penaltı noktası üzerinde topla buluştu Alanyasporlu futbolcu. Yerden vuruşunu yaptı ama Mustera mükemmel bir refleksle topu uzaklaştırmayı başardı. Ve şimdi Galatasaray hücum geliştirme çabası içerisinde 3-1 oldu skor ve ondan sonra maç daha da hareketlendi. 90 artı 2'nin içerisindeyiz. 8 dakikalık bir uzatma var. Galatasaray özellikle kontra ataklarda sıkıntı yaşıyor şu anda. Çünkü tüm atlarıyla rakip yarı alanda olduğu için gelişen kontra ataklar Galatasaray'ı sıkıntıya sokmaya başladı. Bakalım bu maçın sonucu nasıl olacak? 8 dakikalık uzatmada ciddi bir zaman aslında. Ama maçta tabii birkaç kez VAR'a gidilip uzun süreler beklendi. Bundan kaynaklı olarak da maç durmuştu. Hakem de sonuna 8 dakika ekledi karşılaşmanın. Şimdi bir Galatasaray hücumu yine sağ kanattan geliyor. Ceza sahası içerisinde orta kaleci son anda. Kaleci son anda yattı. Topu kontrol etmeyi başardı. Ve şimdi Alanyaspor adına bir hücum gerçekleştirecek bakalım. Ama ceza sahası içerisinde yerde yatan bir oyuncu var. O oyuncu nedeniyle de hakem şimdi bakalım sağlık görevlilerini saha içerisine çağıracak mı, ama çok tehlikeli bir ortaydı. Ön direkte eğer ayak koyabilseydi Adem Büyük top filelerle buluşabilirdi. Ama Adem topa yetişemedi. Orada topla buluşan isim kalecisi oldu Alanyaspor'un ve şimdi işte Alanyaspor'da o sakatlanan oyuncu yerden kalktı. Top dışarı atılmıştı taça. Taç atışında Galatasaray kullandı. Galatasaray bakalım vermedi Galatasaray topu rakibe. Ya o da ilginç tabii ama vermedi. Devam ediyor Galatasaray yatağı ama top taça çıktı yine. Tekrar taç atışını Galatasaray takımı kullanacak. Bir kez daha belirtelim. Karşılaşmada artık 90 artı 3 dakika geride kaldı. 5 dakika var maçın uzatma süresinin tamamlanmasına. 3-1'lik Galatasaray üstünlüğü devam ediyor Galatasaray'a. Bir gol daha gerekiyor. Yemeden atacağı bir gol Galatasaray'ın turu atlamasına sağlayacak. Ama Alanyaspor takımı da orta sahada özellikle topla oynayarak vakit geçirmek çabası içerisinde. Şimdi ileri doğru uzun bir top atıldı ama orada bakalım ikili mücadeleyi kazanabilecek mi Alanyasporlu oyuncu? Yok, kazanamadı. Ve maçın hakemi de Galatasaray'ın başlayacağını belirtti. Galatasaray da hemen hızlıca oyunu başlattı kendi yarı alanının ortalarından ve rakip yarı sahaya şimdi geçti Galatasaray takımı. Ve artık 90 artı 4'ü de tamamlamak üzereyiz. Galatasaray 3-1 önde, bir gole ihtiyacı var ve ceza sahası içerisine uzun bir orta geldi ama O ortayı Alanyaspor savunması uzaklaştırdı. Top taça çıktı. Taç atışını yeniden Galatasaray takımı kullandı. Ceza sahasına doğru bir orta daha, yine yüksek topu Alanyaspor savunması kazanmayı başardı. Uzaklaştırabilecekler mi bakalım? Yeniden Galatasaraylı oyuncularda kaldı ama şimdi Alanyasporlu oyuncular topa hükmetmeyi başardılar ve sol kanattan hücum yönüne göre bir atağa çıkacaklar ama yavaşladı Alanyasporlu oyuncu. Bekliyor diğer arkadaşlarının gelmesini. Bir çalım denemesi faul. Ve şimdi Alanyaspor faul atışını kullanacak. Mariano bir faul yaptı. Maçın hakemi de Mariano'ya sarı kart gösterdi. Bu ikinci sarı kartıydı. Ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı Mariano sevgili dinleyiciler. Tabii bu kırmızı kartlar ikinci sarı karttan alınmış bir kırmızı kart. Bu ikinci sarıdan alınmış kırmızı kart bir sonraki resmi müsabakayı etkiliyor sevgili dinleyiciler. Yani kupada çekmeyecek, ligde çekecek. Kırmızı olduğu için ligde çekecek. Onu da belirtelim. Mariano hafta içinde, daha doğrusu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmada yer alamayacak Galatasaray'da. Şimdi Alanyaspor biraz önce kırmızı kartın oluşmasına neden olan o pozisyondan doğan serbest vuruşu kullandı. Ama top diğer taraftan taça çıktı. Taç atışı şimdi Galatasaray'ın olacak. 90 artı 6. dakikanın içerisindeyiz. 8 dakikalık uzatma verilmişti. Ve şimdi Galatasaray yeniden hücuma çıkıyor. Kalan 2 dakikalık süre içerisinde sol kanattan Onyekuru'yla hücumu geliştiren taraf Galatasaray. Ceza sahasına doğru hareketlendi Onyekuru. Son çizgiye indi. Ortasını yapabilecek mi bakalım ama son anda bir müdahale ve top out'a gitti diyor maçın hakemi. Korner beklentisi vardı Galatasaraylı oyuncularda ama son dokunanın Onyekuru olduğunu belirtti maçın hakemi ve şimdi Alanyaspor out atışını kullanacak. Sevgili dinleyiciler, 90 artı 6. dakikayı tamamlamak üzereyiz. Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü var. Son artık uzatma dakikaları içinde 2 dakika diyebiliriz. Maçın son dakikalarını sizlerle paylaşayım, ondan sonra da gündeme geçeyim istiyorum. Bu arada Fenerbahçe Beko 94, Teksüt Bandırma 57, 4 dakika 50 saniye var hala. Ve biz 97 sayıyı alabilirsiniz demiştik size. Şu anda 94 iken 96'yı da attı Fenerbahçe. Yüzlerin üzerine çıkacak Fenerbahçe, bu belli oldu. Yüzün üzerine çıkacak, özür dilerim. Ama biz zaten çok çok önce sizlere önerimizi yapmıştık. Galatasaray maçında bir gol daha olur demiştik 1.55'ten. Fenerbahçe'nin 96.5'u aşabileceğinden bahsetmiştik ve oradan sizlere vermiş olduğumuz bahiste tutmuş oldu 1.45'ten. İki tane başarılı bahiste başladık diyebiliriz. Tabii daha burada tutmadı ama bir sayı atması lazım Fenerbahçe'nin. Şimdi bir üçlük geldi. O da başarılı olacak mı bakalım? Olmadı. Ama 4 dakika var daha. O bir sayı herhalde gelir diye rahat rahat böyle konuşabiliyorum. Galatasaray Alanyaspor maçında 97. dakikanın son saniyelerindeyiz ve 3-1'lik Galatasaray üstünlüğü var ve artık son dakika içerisine girdik. Galatasaray bir serbest vuruş kullanıyor. Kendi yaralanının son metrelerinden uzun bir serbest vuruş kullanılacak. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde toplanmış durumda Galatasaraylı ve Alanyasporlu oyuncular. Yapılan orta kafayla uzaklaştırıldı. Uzaklaştıran Alanya savunması ama topu tekrar kapandı. Bu sefer Galatasaray savunması oldu. Çünkü orta sahada neredeyse Galatasaray'ın savunması. Yeniden bir Galatasaray hücumu var. Artık bunlar son ataklar diyebiliriz. Galatasaray bakalım kupayı getirecek. Daha doğrusu kupada bir üst turu getirecek. Skoru elde edebilecek mi? Bir gole ihtiyacı var. Şimdi sol kanatta Onyekuru topla buluştu. Ceza sahası içerisine bir orta. Ceza sahası dışına doğru yönelen top. Orada bakalım topu kontrol edebilecek mi Galatasaraylı oyuncular? Şimdi ettiler ama Alanyaspor savunması ayak koydu, topu uzaklaştırdı. Yine Galatasaraylı oyuncularda kaldı top ve Galatasaray bir kez daha hücum edecek olan taraf sevgili dinleyiciler. Şimdi uzun bir pas yine Alanyaspor savunmasından döndü. Yeniden Galatasaraylılara geldi. Bütün toplar duvara çarpar gibi aslında Alanya savunmasından dönüyor şu dakikalarda ama dönen topların tamamını da Galatasaraylı oyuncular tekrar kapıp atak yapıyorlar. Yeniden bir Galatasaray atağı var. Sol tarafa döndü. Ömer Bayram ortasını yaptı ceza sahası içerisine. Alanyasporlu oyuncular yükselip kafayı vurmayı başardı ama ceza sahası içerisinde tehlikeli bir noktada kaldı top. Galatasaraylı oyuncular oradan bir tehlike çıkarabilecekler mi ama topu ceza sahası içerisine doğru yollama çabası içerisindeydi orada Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk. O pozisyonda maçın hakemi bir sarı kart çıkardı. Çünkü ceza sahasına yollanan o top da kaleci topu kontrol ettiği anda kayarak geldi Feghouli ve yerdeki, daha doğrusu ayaktaki oyuncuyu yere düşürdü. O kayarak müdahalenin sonucunda da maçın hakemi kararını sarı kart olarak değerlendirdi sevgili dinleyiciler. Evet, işte şu pozisyonda Feghouli kayarak geldi ve o kayarak hamlesinde de Alanya sporcu futbolcu yerde kaldı. Maçın hakemi de sarı kartını gösterdi. Artık 90+8 tamamlandı sevgili dinleyiciler. Maçın hakemi serbest vuruşun kullanılmasını istedi. Top havadayken bitirebilir ve bitirdi. Maçın hakemi Yahya Kemal Uğurlu maçın son düdüğünü çaldı. Galatasaray 3-1 kazanmasına rağmen Türkiye Kupası'ndan elendi. Alanya Spor bir üst tura geçen taraf oldu. Bir önceki karşılaşmada rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkmıştı Galatasaray. Ve belki de bunun bedelini ödedi bu mücadelede, bunu söyleyebiliriz. Çünkü bugün çok iyi oynayan, 3-1 kazanan bir Galatasaray vardı ama ilk karşılaşmada o rotasyonlu kadronun sahaya çıkması ve ilk karşılaşmada alınan 2-0'lık mağlubiyet bugün Galatasaray adına çok büyük bir dezavantajdı. O dezavantajda gerçekten Galatasaray'ın kolay aşabileceği bir durum olmadı ve Galatasaray da zaten aşamadı. 3-1 ile kazansa da turu geçemedi Galatasaray takımı. Bunu bir kez daha belirtelim. Öte yandan Fenerbahçe Beko 96, Tek Süt Bandırma 65. Hala Fenerbahçe o bir sayıyı atamadı, biliyor musunuz? Şimdi attı. 98 oldu. 2.40 kala. Yani ben 4.30 kala bir sayı vardı, artık atar herhalde derken 2 dakika Fenerbahçe'den sayı gelmedi ama biraz önce Ahmet Düverioğlu geldi. Smacı vurdu ve 98'e çıkardı Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'nin 100 olması artık işten değil diyebiliriz. Tabii Tek Süt Bandırma da aradaki farkı azaltma çabaları içerisinde. Bir 3 sayılık basket geldi. 98-68 oldu. Şimdi tekrar Fenerbahçe hücumda olacak. Bakalım 100. sayı gelecek mi? Taraftarın 100-100 diye tempo tuttuğunu duyabiliyorum. Fenerbahçe'de o 100. sayıyı atmak istiyor. Bir üçlük geldi ama başarısız. Rebound'u aldı Fenerbahçe tekrar. Löwen mi rebound'u aldı? Basketi yapabilecek mi? Hayır. Orada basketi yapamadı ve şimdi Tek Süt Bandırma hücumu olacak. Ve artık Fenerbahçe burada kazandı diyebiliriz sevgili dinleyiciler. Verdiğimiz bahiste tutmuş olduğuna göre. Spor gündemini artık geçebiliriz. Yine sizlere oynanan maçlardan dakika skoru aktarmak istiyorum. Vasland, Beveren, Kortrijk mücadelesi başladı. Golsüz beraberlik var 3. dakika. Karşılıklı gol beklediğimi söylemiştim. Panathinaikos PAOK maçında PAOK 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Bunu da yine sizlere hatırlatmış olayım sevgili dinleyiciler. Galatasaray 3-1 kazandı ama yetmedi demiştim, hatırlayacaksınız. Öte yandan 6-1 kazandı Paris Saint Germain sevgili dinleyiciler. Bunu da hatırlatalım sizlere. AZ Alkmaar Nakbreda maçında Nakbreda deplasmanda 3-1 kazanmayı başardı. AZ Alkmaar karşısında kupa mücadelesinde. Bunlar yine tamamlanan maçlardı. Ve şu anda oynanan, devam eden maçları da biraz önce paylaşmıştık sizlere. Standart Liège Club Brugge mücadelesi de yine başladı Belçika'da. Bunu da hatırlatalım sizlere. Ve bir kez daha söyleyelim, artık gündeme bakma zamanıdır. Bugün Galatasaray'da divan kurulu var demiştik. İşte divan kurulunda bugün neler yaşandı? Onları sizlerle paylaşalım istiyorum. Galatasaray'da seçim olacak mı? Ne zaman? Sarı Kırmızı ekipte Şubat ayı divan kurulu toplantısında her şey konuşuldu aslında. Seçime gidilecek mi? Çünkü dün biliyorsunuz bir mahkeme kararı vardı. O mahkeme kararının ardından da herkes neler olacak diye beklemeye başlamıştı. Bugün aslında divanda özellikle yapılan açıklamalar birçok şeyi de beraberinde, birçok sorun cevabını da getirmiş oldu diyebiliriz. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak bugün yönetim adına aslında oradaydı ya da en yetkili kişiydi diyebiliriz. Bugün Hayri Kozak'la arasında gerginlik oldu. Güne damga vuran aslında buydu. Albayrak'ın futbolculara borcumuz yok, ödemeler yapılıyor, artık büyük transferler yapamayacağız, gençlere yöneleceğiz yönündeki sözlerinden sonra kürsüye çıkan camianın tecrübeli ismi Hayri Kozak doğrudan Albayrak'a hitap etti. Kozak, şimdi transfer yapmayacaksınız, yapmayacağız diyorsunuz da var olan ödemeleri nasıl yapacaksınız sorusunu sorarken yönetimin mali yükü, borcu bilmediğini ileri sürdü. Albayrak Kozak'ın konuşması devam ederken salonu terk etti. Ve bunun dışında yine olası seçimde başkan adayı olması beklenen Metin Öztürk bugün divan kurulundaydı. Yine bir başka başkan adayı Ozan Korkut divanda yer aldı. Yakından takip etti divanı. Korkut eski yöneticilerden Ali Dürüst de divan kurulunda yan yana oturuyordu. Ve uzun sürede sohbet ettikleri görüldü. Bir başka yakınlaşma da eski başkan Dursun Özbek ile Galatasaray mevcut yöneticilerinden Kaan Kançal arasında gerçekleşti. Toplantı öncesi Özbek ile Kançal mini bir toplantı yaptılar. Özbek'in seçime girme gibi planı olmadığı konuşulsa da camiayı yakından izlemeye devam ettiğinden bahsediliyor. Eski yöneticilerden Sedat Doğan da divan toplantısında birçok üyeyle temasta bulundu. Mart ayı yaklaşırken Galatasaray'da hareketlilik giderek artıyor. Camiada büyük bir kesimde Başkan Mustafa Cengiz'in genel kurulu öncesi seçim kararı almasını bekliyor deniyor sevgili dinleyiciler. Evet, Mart ayında bir genel kurul var Galatasaray'da. Bunun seçimli genel kurul olmasını bekleyenler çok fazla. Divanda da özellikle böyle bir beklenti vardı. Bugün Mustafa Cengiz divan toplantısına bir kez daha belirtelim katılmadı. Abdurrahim Albayrak oradaydı ve Abdurrahim Albayrak konuştu. Neler söyledi hemen paylaşalım sizlerle. Ajansspor.com'da arkadaşlarımız bugün Abdurrahim Albayrak'ın yapmış olduğu oradaki açıklamaları derlemişler bizler için. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sarı Kırmızıların Şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Birlik olmaları halinde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Albayrak, divan başkanımız çok güzel bir şey dedi. 14 Şubat Sevgililer Günü, gelin birlik olalım. Biz birlik olursak Galatasaray'ın başaramayacağı bir şey yok. Buna çok ihtiyacımız var. Özellikle bu sene buna çok ihtiyacımız var. Bazı arkadaşlar battık ettik diye çıkıp anlatıyorlar ama inanın ki 24 saat bu listeyle yaşıyorum ifadelerini kullandı. Sarı Kırmızı Kulüp'te oyuncuların Ocak ayı maaşlarını almadığını söyleyen Albayrak, bu da 10 gün geçmiştir. Geldik geleli kardeşlerimizin maaşını ayın ikisinde hiç yatıramadık. Gerçekten çok üzülüyorum. Çok acımasız eleştiriyorsunuz ama Mustafa Cengiz Başkan ve ekibinin çok iyi işler yaptığını bilin istiyorum şeklinde konuştu. Gelecek yıllar için genç oyunculara yöneleceklerinin altını çizen Abdurrahim Albayrak şöyle konuştu. Transfer döneminde aldığımız sattığımız oyuncular sonucunda 1 milyon euro karımız var. Gelecek sezon başı göreceksiniz, çok güzel şeylere imza atmışız. Bunlar Galatasaray'ın geleceği olacak. O zaman bana açık bir şekilde hepimize hesap sorabilirsiniz. Gelecekte büyük transferler olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz. Galatasaray'ın geleceğini düşünüyorum. Hepimizin büyük çabası ve emeği var. Birçoğunu gerçekleştirdik. Birçoğunu da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki eleştireceksiniz. Bu yönetim nasıl Florya'yı terk etmediyse adayı da halledecektir. Galatasaray adası Galatasaraylılarındır. Geldik, iki sefer şampiyon olduk. Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 30 milyon Galatasaraylı ile beraber kutlayalım. Beraber sarılalım ve o mutluluğu hep beraber yaşayalım dedi Abdurrahim Albayrak. İşte böyle. Yani özellikle tabii Galatasaray'da divan kurulunda eleştiriler ciddi boyutlara ulaşmıştı. Ama son günlerde, yani son birkaç haftadır Galatasaray'ın futbolda saha içerisinde aldığı olumlu sonuçlar da divana yansımadı denemez. Divan da aslında biraz da bu sonuçların etkisiyle o eski daha büyük gerilimlerin olduğu divanlardan uzak bir divan yaşandığında hatırlatmak istiyorum. Ama şunu da görmek lazım elbette. Özellikle Galatasaray'da bir bölüm var ki Mustafa Cengiz yönetimini ilk günden beri aslında çok ciddi şekilde eleştiren ve seçime götürmek isteyen, yani bir şekilde seçim olsun çabasında olan bir grup var, ya da ciddi bir grup var, kalabalık bir grup var, bunu söyleyebiliriz. O nedenle işte onlar yine muhalefetini yapmaktaydı ama dediğim gibi biraz daha sanki azınlıktaydı. Geçtiğimiz divan toplantılarına göre bunu söyleyebiliriz. Konusu geçmedi, ilgimi çekti aslında bu Fatih Terim'le Mustafa Cengiz arasında yaşanan o bir söz düellosu vardı biliyorsunuz. O söz düellosunun mutlaka burada yer alacağını düşünüyordum. Yani bu divanda konuşulacağını düşünüyordum ama kimse konuşmadı ya da konuşulduysa da haber değeri olmadığı için arkadaşlarımız bizlerle paylaşmadı. Bunu söyleyebilirim. O yüzden bana kalırsa o tarafıyla da ilginç bir divan toplantısı oldu. Öte yandan biraz önce de söylemiştim ya, Beşiktaş'ta Lucescu meselesi çok fazla konuşuluyor dedik. İşte Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmek üzere olduğundan bahsediliyor artık. Ve bakalım Lucescu eğer Beşiktaş'a gelirse neler olur? Bunun üzerine çok konuştuk. Ve ben de Lucescu'nun geleceği konusunda açıklama yaptığını söylemiştim ya size. İşte o açıklamayı şimdi sizinle okuyacağım. Size okuyacağım, sizinle paylaşacağım daha doğru dediği işte. Başkanla görüşeceğim diyor Lucescu. Futbola geri dönüp dönmeyeceği sorulan Lucescu, evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşmem var. Bunun sonrasında kabul edip etmediğimi göreceğiz sözlerini kullandı. Ve Milan maçından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Inter'in performansını yorumlayan Lucescu, bu sezon Inter'in yılı, şampiyonluk kolay değil ama derbide olumlu sinyaller verdiler. Eriksen transfere takımı güçlendirdi ve Lukaku gibi golcüleri var. Bu takımı seviyorum sözlerini kullanmış. Tabii demek ki İtalya'da sorulduysa bu sorular. Ama bir kez daha söyleyelim, başkanla görüşeceğim diyor ve sonrasında kararımı vereceğim. Bir daha söylüyorum, Beşiktaş'a danışman virgül teknik direktör olarak yardım edeceğim. Yani bizim aslında dün konuştuğumuz konu, Lucescu'nun Beşiktaş'ta herhangi bir aslında teknik anlamda görevi olmayacağı yönündeydi. Ama bakıyoruz ki Lucescu diyor ki ben teknik danışman teknik direktör olarak döneceğim diyor. Bu tarafıyla da ilginç bir açıklama olmuş sevgili dinleyiciler. Ve geçiyoruz şimdi bir başka habere. Bugünün yine sizlerle paylaşmak istediğim haberlerinden bir tanesiydi. Emre Belözoğlu açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin kaptanı. Bakalım neler söylemiş. Kritik Ankara Gücü maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, maç maç bakmamız gerek. Şimdiden Galatasaray derbisini düşünürsek Ankara Gücü karşısında sorun yaşarız dedi. Şampiyonluk şanslarını değerlendiren Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, çok kritik bir sürece girdiklerini de ifade ediyor. Şöyle demiş genel toplamda, eğer şampiyonluk iddiamızı sürdürmek istiyorsak bu kayıpları acilen telafi etmek zorundayız. İlk etapta da Ankara Gücü maçına odaklanmalıyız. Karşımızda yeni transferler ve yeni bir teknik adamla çıkışa geçen bir rakip var. Sonraki hafta Kadıköy'de Galatasaray'la oynayacağız. Tabii ki bu derbinin Fenerbahçeli herkes için önemi başka. Ancak şu anda Galatasaray'ı unutup sadece Ankara Gücü maçına odaklanmalıyız. Sezonun ikinci yarıları her zaman daha zor olur. Bu sezon ise özellikle 7 takımın birden zirve yarışı vermesi nedeniyle mücadele müthiş geçiyor. Fenerbahçe olarak bundan sonra tüm maçlarımızı tek tek değerlendirerek ilerlemeliyiz. Her zaman ilk maçımıza kilitlenmeliyiz. Ancak bu şekilde gerçek kimliğimizi bulup gücümüzü sahaya yansıtabiliriz diyor Emre Belözoğlu bugün Fanatik gazetesindeki aslında verdiği sorulara verdiği cevapta. Peki bugün Emre Belözoğlu ile ilgili bir başka haber daha vardı. Onu da hemen paylaşalım. Biliyorsunuz işte bu FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan açılan davalardan bir tanesi de bu futbolcularla ilgiliydi ve Emre Belözoğlu ile ilgili de vardı bir dava. O dava bugün sonuçlandı. Daha doğrusu dava henüz açılmadan sonuçlandı, onu söyleyelim. Emre Belözoğlu'nun FETÖ'ye üyelikten işte yargılanmasına yeterli delil olmadığından takipsizlik kararı verildi. Ve dava açılmadan böylelikle Emre Belözoğlu'nun ikinci kez beraat ettiğini, bu anlamda tırnak içinde söyleyelim, beraat ettiğini. Çünkü hani dava açılmadığı için beraat olmadı ama bir takipsizlik çıktı sonuç itibariyle. Onu da bugün sizlerle paylaşmış olalım. Bugünün yine haberlerinden biriydi. Ve devam edersek Abdülkadir Ömür sevgili dinleyiciler ne zaman sahalara dönüyor? İşte Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sahalara dönüşüyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Radyo Spor'dan Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkan Vekili Emin Kahraman, Abdülkadir'in dönüş tarihini açıkladı. 29 Ağustos 2019'daki Trabzonspor AYK maçında menisküsünü yırtan Abdülkadir Ömür uzun süredir Almanya'da tedavi görüyordu. Yıldız oyuncunun ancak bu ayın sonunda yurda dönmesini bekleyen Trabzonspor camiası tedavisinin iyi geçmesiyle çok daha erken döneceği haberini aldı. Başkan vekili yaptığı açıklamada Abdülkadir bu ayın sonunda dönecekti ancak çalışmalar iyi geçtiği için erken dönecek. Abdülkadir'in Mart'ın ilk haftasında sahaya çıkmasını bekliyorum. Kendisine çok iyi bakıyor dedi. İnşallah tabii bir an önce sahalara dönsün istiyoruz ama önemli olan sağlıklı bir şekilde dönmesi. O yüzden çok acele etmemek gerekiyor. Tabii ki Trabzonspor göz bebeği. Öyle de bakıyorlardır eminim ki. Yani öyle hani erken oynatalım falan diye riski falan da hiç almayacaklardır. Ben buna eminim. Umalım ki yani bir daha o sakat futbolcu psikolojisi garip bir şey ya işte. O bir daha sakatlanırım korkusuyla futbol oynamasın Abdülkadir Ömür. Çünkü onu izlemek büyük keyif. Umarım yine bize o keyfi yaşatacaktır. Ve bir başka haber, Göztepe Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi? Maçta kural hatası var mı? Göztepe İlhan Balut Palut'tan memnun mu? Stadın kapasitesi artacak mı? Bu soruların tamamına bugün cevap geldi. Radyo Spor'da yine Spor Kazanı'nda Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya açıklamalar yaptı. Bakalım neler söylemiş. Çok fazla konuşmadık ve konuşmayı da doğru bulmuyoruz diyor Papatya. Biz icraatlarla konuşmayı seviyoruz. Çok fazla konuşmak istemiyordum ancak seni de kırmamak için bu programa katıldım. Her şeyden önce Göztepe taraftarı rahat olsun. Yarın karar açıklanacak. İnşallah yarın malumun ilanı olacak. Futbolun kural koyucuları dahil olmak üzere. Herkesin futbolun sahada kalmasına yönelik bir karar vereceğini düşünüyorum. Karar henüz çıkmadı. Bu yüzden doğmamış çocuğa don biçmek olmaz. Ancak aleyhimizde çıkan olası bir kararda biz gerekeni yaparız. Futbol saha dışına çıkarılıyor diyor Talat Papatya. Golden önce oyun kesiliyor diyor Talat Papatya. Aksi bir durum olsa Süper Lig'de her hafta oynanan maçların yarısı tekrar edilir. Ve bu işin içinden çıkamayız. Ayrıca sadece Göztepe Beşiktaş maçı değil Gaziantep Gençlerbirliği maçı da tekrar edilebilir. Durum böyle olunca insanın aklına başka şeyler geliyor diyor Talat Papatya. Her zaman çok konuşan haklı değildir. Taraftarımız bizi yanlış anlamasın, gücümüz yetmiyor diye konuşmuyor değiliz. Çok konuşan haklı değildir ancak bu durum az konuşanın da haklı olduğu anlamına gelmez. Göztepe'yi kimse göz ardı edemez. 95 yıl sonra stat yaptık. Konuşulması gereken ne kadar güzel bir stat yaptığımız. Hevesimizi kursağımızda bıraktılar. Ben her maça gittiğimde iki defa stadın etrafını turluyorum. Biz her zaman oynamaktan yanayız. Göztepe taraftarına her yerden saygı duyuluyor. Stat açılışımızdan bile yurt dışında birçok insan geldi buna bile diyor. Ve işte tabii açıklamaları da böyle sonlanmış. Göztepe'nin de Beşiktaş taraftarlarının da beklentisi yarın son bulacak sevgili dinleyiciler. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi toplanıp yarın bir karar verecek. Maçın tekrar edip edilmemesiyle ilgili. Bugün Can Çobanoğlu kendi yayınında saat 18.30'da 20 arasında biliyorsunuz Hasan Bek'le birlikte Can Çobanoğlu'nun Yeşil Koltuk programı var. İşte orada Can Çobanoğlu dedi ki beklentisini söyledi, aldığım duyumlar dedi ve maçın tekrar edilmeyeceğini söyledi. Yani büyük oranda tekrar edilmeyeceğini bekliyorum dedi, daha doğru bir deyişle. Onu belirtelim. Kamuoyunda böyle bir beklenti var aslında. Yani futbol saha içerisinde kalmalı, saha dışında alınan kararlarla sonuç belli edilmemeli, belirlenmemeli gibi bazı beklentiler var. Göreceğiz bakalım nasıl gerçekleşecek. Ben daha önce Fenerbahçe'nin de böyle bir talebi vardı biliyorsunuz ve yine red gelmişti. Ben yine zaten daha önce de size söylemiştim, reddedilmesini bekliyorum açıkçası. Bunu da aktarmış olayım sizlere. Vedat Parlak Twitter adresim sonunda 2K var. Buradan mesajlarınızı lütfen gönderiniz. Lütfen mesajlarınızı gönderin çünkü önemli bir bölümünü teşkil ediyor programın. Bu gece biraz azınlıkta olduğunu gördüm gelen mesajların. O nedenle sizden yeni mesajları bekliyor olacağım sevgili dinleyiciler. Bu arada tabii Galatasaray Alanya Spor mücadelesini Galatasaray 3-1 kazansa da turu geçemedi biliyorsunuz. Alanya tur atladı. Orada da bir eğer açıklama gelirse, bir basın toplantısı olursa mutlaka sizlerle paylaşacağım. Onu da aktarmış olalım. Birazdan telefon hattımız açılacak söylediğim gibi ve sizler de yayına dahil olup düşüncelerinizi yayına yansıtabileceksiniz. Devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz artık. Son bölümde sizlere telefon hattımızı alacağız. Sizlerle de gündemi konuşalım istiyorum. 0212 363 0434 telefon numaram. 0212 363 0434 arayıp yayına dahil olabilirsiniz. Galatasaray'ın kupadan elenmesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? İlk para ara pasımız bu olsun Galatasaraylı taraftarlar. Bugün oynanan oyundan belki memnunlar. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ya yani ben de izlerken aslında Galatasaray'ın oyununun iştahlı olduğunu gördüm. Yani her hattında Galatasaray'ın çok iyi bir oyun sergilemesinden bahsetmiyorum ama oyuncuların iştahını ve maç içerisinde Galatasaray'ın kazanma arzusunu beğendim. Ama sonuç itibariyle kazansa da kupadan elendi Galatasaray. İki ayaklı bir maç. İkisini de düşünmek gerekiyordu belki de. Öte yandan burada tabii söyleyecekleriniz çok merak ediyorum. Ama yine de Galatasaray'da oynanan oyun umut veriyor mu size lige dair? Onu da lütfen bizimle paylaşın. Ve bir başka yine bugünün konularından bir tanesiydi. Göztepe Beşiktaş karşılaşması tekrar edilir mi edilmez mi? Neler düşünüyorsunuz? Bizimle bunları paylaşın lütfen. Diğer bir başka konu ise Lucescu'nun sözleri. Lucescu diyor ki danışman teknik direktör olarak geleceğim diyor. Eğer anlaşabilirsek diyor. Hala hazırda bir anlaşma yok. O nedenle Beşiktaş taraftarının görüş bildirmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Mutlaka Beşiktaş taraftarının düşüncelerini Twitter'da, sosyal medyada ya da işte radyolarda, televizyonlarda her nerede ki pek televizyonlarda fikir bildiremiyorsunuz ama radyolarda en azından bu fikirlerinizi rahatlıkla bildirebilirsiniz. Ve böylelikle yönetimin de bu görüşmeyi yapmadan önce en azından taraftarın bir yoklamasını da yapmış olmasını sağlarsınız, temayül yoklamasını. Ve Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları da yine bugün çok fazla sosyal medyada yazıldı, çizildi. Mustafa Reşit Akçay inşallah Trabzonspor şampiyon olur demişti ya. İşte üzerine o kadar çok şey yazılıyor ki bakalım bu konudaki düşünceleriniz neler? Yine bir ara pasımız da bu olsun ve sizlerden telefonları bekliyoruz. Bahse gireriz.
Tuttur.com sunar. Bahse gireriz.
Tuttur.com'un sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız ve artık telefon hattımız da açık. 0212 363 0434 telefon numaramız. İlk dinleyicimiz de hattımızda. Merhaba.
Evet Bey, merhaba Olcay, ben İstanbul'dan, nasılsın, iyi misin?
Hoş geldiniz sevgili Olcay. İyiyiz memleket kadar, umarım siz de iyisiniz.
Çok şükür biz de memleket kadar iyi olalım. Vallahi sesim
dildiğim maçtan davranmış. Çıkılmış belli değil mi?
Maçtan çıkıldı. Evet. Sonsuz teşekkür ediyoruz Galatasaray'ın futbol takımına. Gerçekten inanmıştık. Olmadı. Galibiyet gerçekten çok iyi geldi bize. En azından moral açısından. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bu futbolla eğer ligde devam edersek çok iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Bugün taraftar da çok iyiydi. Tabii ilk maçta Fatih Hoca'nın malum ufak tefek yanlışlarından dolayı ben elendik diye düşünüyorum. Yoksa Galatasaray Alanya'ya mutlaka gol atardı. Forvet çıktık maça. Daha sonradan Adem Büyük girmişti ama maalesef olmadı. Ama bu futbol bence önümüzdeki Malatya maçını es geçiyorum. Fenerbahçe maçında bize lazım olacak diye düşünüyorum. Vallahi,
niye es geçiyorsunuz Malatya maçını bu arada? Yani çok önemli yani, bir müsabaka oynayacak bence Galatasaray.
Ya şeyden 3 puan alacağımıza ne eminim? Ya pek fazla sıkıntı ya bu futbolla. Pazar günü bu futbol sahaya yansırsa yani ben Malatya'da 3 farklı geçişimi düşünüyorum. Evet. Fenerbahçe derbisi bizim için önemli. Ya artık Fenerbahçe maçında yenen büyük ihtimalle çok yol alır diye düşünüyorum. Onun dışında
muhtemeldir zaten. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçlarının sadece 3 puandan öte o ligin aslında o andan itibaren kazanan takımının takımın lehine dönmesi anlamına da geliyor. Biliyorsunuz ciddi bir moral motivasyon da getiriyor beraberinde.
Evet.
Hele Galatasaray evet. için tabii uzun zamandır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemeyen Galatasaray'ın yenmesi bambaşka bir durum çıkarır ortaya. Onu da görmek lazım ama tabii o maça daha gelmeden önce Malatya maçı var. Onu düşünmek lazım. Evet. Peki bir şey daha soracağım. Şu ana kadar Galatasaray'ın iyi bir periyodu var ligin ikinci yarısıyla birlikte. Ama eleştiriler de şu yönde. Galatasaray aslında ikinci yarıda kolay maçlarla başladığı için evet. böyle bir durumda. Şimdi zor maçları başlıyor. Bundan sonra asıl Galatasaray bir imtihanı verecek deniyor. Ne dersiniz?
Yani bu soru güzel bir soru. Burada Denizli maçında yine startlar 2-1. Sonra işte deplasmanda Kasımpaşa maçında rahat. Konya'yı deplasmanlar verdi. Kısmen dediğin gibi zayıf rakiplerle oynadık ama bu haftadan sonra Fenerbahçe maçında bir periyot başlıyor. Galatasaray'ın 4-5 maçlık bir periyot. Ben Galatasaray Fenerbahçe'yi yener mi yenmez mi değil ama yenersek ben Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe de aynı şekilde bizi yenerse o moralle şampiyon olacağını düşünüyorum.
Berabere biterse ikisi de olamaz diyorsunuz. Anladın mı?
Berabere biterse kimse olamaz. Evet ama Berat Bey bu hafta Beşiktaş'ın zorlu bir maçı var.
Evet. Beşiktaş'ın tabii 5 maçlık bir zorlu periyodu var artık. O 5 evet. maçtan alacağı puanlar gerçekten çok önemli. Abdullah Şimdi Avcı ile 8 puan toplamıştı ligin ilk yarısında bu 5 maçlık periyotta. Bana evet. dün bu soru soruldu. Ben bir 11 puan beklentimden bahsetmiştim. Bakalım gerçekleşecek 10. mi? Ben yani 5 maçta 11'i yakalar diye düşünüyorum Beşiktaş için.
Vallahi ben de...
Yani 3 galibiyet 2 beraberlik gibi bir periyot olur diye düşünüyorum.
Olabilir. Bence bizim en zor maçımız Fenerbahçe maçı. Çünkü Trabzon bizim sahaya geliyor. Beşiktaş yine bizim sahaya geliyor. Ben yani sonra Başakşehir'e gidiyoruz. Sivas'a gidiyoruz ama bence pek fazla o maçları açıkçası yanlış anlaşılmasın. Galatasaray son 5 haftaya girdi mi 6 haftaya girdiği zaman zaten hiç fark etmiyor rakip. Peki. Ben Fenerbahçe yenersek bayağı yol kat edeceğiz. Aynı şekilde keza Fenerbahçe de bizi yenerse bence moral motivasyon olarak. Ben de iki takım arasında geçer Vedat Bey. Diğer Trabzonlu arkadaşlar olmasın ama bence Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçer. Mustafa Hoca'nın açıklamaları kendisini bağlar diyeceğim ama Ankara Gücü Teknik Direktörü olduğu için bence yanlış bir açıklama oldu. Gerçekten aslında karakter olarak düzgün bir hoca. Yapmasaydı daha doğru olurdu.
Ya bak zaten şu konuda en ufak bir tereddüdüm yok. Ben mutlaka Mustafa Reşit Akçay'ın Trabzon maçına da Fenerbahçe maçına da kazanmak için çıkacağına eminim takım adına. Ona şüphem yok. Hiçbir evet, maçta kesinlikle. Yok aslında. Ama evet. Yani yine de şunu söylüyorum. Hem kendisine hem takımını ciddi bir baskı altına sokmuş oluyor bu yaptığı açıklamayla. Türk yani sporunda da ayrı bir kaosa neden alıyorsun.
Fenerbahçeli futbolcuları da çok iyi motive etti bence bu açıklaması Fenerbahçe'sinden açısından bakarsak.
Tabii ben onu söylüyorum işte yani ciddi anlamda kendi takımı adına olumsuz bir şey yapıyor. Yetmiyor kesinlikle. Bir de Türk futbolu adına da bir kaos. O yüzden ben çok böyle anlamsız buldum açıkçası.
Ya vallahi bilmiyorum katılıyorum. Bu hafta Fenerbahçe'de galip gelir. Galatasaray'da galip gelir. Artık Kadıköy'de nasip kısmet diyoruz. İyi oynayan kazansız.
Peki teşekkür ederim.
Görüşmek üzere Vedat Bey.
İyi sağ olun hoşçakalın. Fatih Terim'in maç sonrası açıklamalarını getirdik radyolarınıza sevgili dinleyiciler. Tabii ne kadar üzgün olduğundan bahsetti. Tek tek oyuncu performansları soruldu onlara da baktı ama asıl bana kalırsa bu bütünü şu açıklamaların bütün açıklamaların içerisinde en önemli bölüm ben camianın tepkisini bekliyorum oldu. Yani özellikle hakem kararları ile ilgili eleştiriler yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü önümüzde önemli maçlar var dedi. Elbette Fenerbahçe müsabakası var 2 hafta sonra. Bu hafta yeni Malatya ardından Fenerbahçe maçı. O nedenle Fatih Terim o maçları da düşünerek bir ceza alma ihtimalini bile doğurmak istemedi. Ama camianın tepkisini bekliyorum dedi. Yani bu aslında yöneticilere bir mesaj. Ben konuşmuyorum ama onlar konuşmalı şeklinde bir mesajdı. O mesajda gitmiş oldu. Ha şu tarafı da var tabii. Şimdi benim gibi hissediyor musunuz bilmiyorum ama ben bunu çok uzun zamandır söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Galatasaray saha içerisinde doğru sonuçlar almadığında da Fatih Terim'e sorular zaten gerekli şekilde sorulmuyordu. Hep bunu söylüyordum hatırlarsanız. Şimdi bugün de dikkatimi çeken hep böyle Fatih Terim'in egosunu okşayacak sorular soruldu. İşte sağ elinizi kaldırırdınız, bir daha ne zaman kaldıracaksınız? Ondan sonra ne bileyim 6 ay önce böyleydi, bugün böyle, bunu nasıl yarattınız gibi sorular hep geldi Fatih Terim'e. Fatih Terim de bunların cevaplarını kendince, kendine has üslubuyla verdi. Elbette bir daha söylemek lazım, Galatasaray'ın sadece ve sadece kolay takımlarla oynadı, o nedenle böyle skorlar alıyor şu anda eleştirisine de katılmıyorum. Soruların içerisinde de vardı Galatasaray'ın oyun anlayışındaki değişiklikler, topa sahip olma oranında, oyuncuların koşma oranındaki değişiklikler de aslında çok net bir şekilde göze çarpıyor ligin ikinci yarısında. Bunu da görmek lazım. Devam edelim dinleyicilerimizle. Telefon attığımızda bakalım kim var. Merhaba.
Merhaba.
Radyoyu kapatmanızı rica edeceğim. Tanıyabilir miyiz sizi? Kiminle görüşüyoruz?
Tolga, ben İstanbul'dan.
Sevgili Tolga, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun.
Volkan, nasılsınız?
İyiyiz memleket kadar. Umarım siz de iyisiniz.
Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Alanya Spor'u tebrik ediyorum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım.
Evet.
Bence hak ettikleri sonucu aldılar. Hakem konusuna gelince Fatih Hocam'ın söylediği, bence hakem konularını fazla konuşmamak lazım. Herkes işine konsantre olsun Sayın Vedat Parlak.
Aynı şeyi düşünüyorum.
İşimize bakalım.
Zamanında Fatih Terim bence çok hata yaptı konuşmalarında da zaten. Hani bazılarında cezaya gerek yoktu. Bunu buradan söylemiştik zaten ama yine de yöneticilere bırakmak lazım bu işleri. Takımı yalnız bırakmak yerine, değil mi?
Yöneticilerin de konuşmaması lazım Vedat Bey. Gerek yok. Yani bu işin hakemin de bir insan olduğunu, yani kötü niyeti görmediğimiz sürece, öyle kasıtlı komplo teorileri üretmediğimiz sürece bunun bir insani hata olduğunu görmemiz lazım. İlk golde bizde Mariano arkasına kaçırdı, Linens yetişemedi, gol yedik. Futbolcular hatayı yapıyor. Sayın Fatih Terim de çok formsuz zamanlar geçirdi ilk dönem, ilk yarı itibariyle. Onun da birçok hataları oldu. Yani hepimiz hata yapıyoruz. Hakemlerden hiç hata yapmamasını bekliyoruz. Yanlış buluyorum bu konuşmaları.
Ya şu yaklaşımınızı çok sonuna kadar destekliyorum. Sadece hani ortada çok bir şey yokmuş gibi de davranmak istemiyorum. Çünkü ben hiçbir zaman bir kasıt olduğuna inanmadım. Ama bu sezon inanılmaz bir formsuzluk var hakemlerde. Bunu da görmezden gelmemek lazım.
Şimdi ülkenin şeyine baktığınızda, yani şu andaki psikolojisine baktığımızda, ben hakemler için çok üzülüyorum.
Doğru.
Yani herkes konuşuyor. Herkes hani hep konuşmalarımızda şunlar geçiyor. Herkes adalet istiyor ama kendine daha çok adalet istiyor.
Doğru.
Bu şekilde olmuyor maalesef. Yani
ya da benim söylediğim gibi adaletsizlikten payını istiyor herkes. Yani evet. Adil bir durum istemiyor da adaletsizlikten payı biraz daha biz fazla alalım diyor. Kesinlikle katılıyorum sözlerinize. Çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
Ekleyeceğim bir şey yok. İyi akşamlar.
Peki.
Diliyorum.
Hoşça kalın. Sağ olun. Bir başka dinleyicimizle konuşacağız. Gelen mesajlar var, onlara da bakacağım şimdi. Özgür Güney diyor ki, bence Belhanda oynasaydı çok büyük ihtimalle 4'ü 5'i bulabilirdik. Ah hocam ya, niye yaptım böyle, çok aradık çok diyor Belhanda'yı. Bilmiyorum, Galatasaray taraftarı da statta hiç aramamışlar. Onu söyleyebilirim Özgür Bey. Ki Emre Akbaba vardı orada. Emre Akbaba bence hiç de fena performans sergilemedi. 82'de zaten Emre Akbaba'nın yerine girdi Belhanda. Devamında da şöyle demiş. Bence Beşiktaş kabul edilmese bile, bu tekrar maçın oynanmasıyla ilgili talebi kabul edilmese bile, baskı altına almayı düşündü. Ne koparabilirsek kârdır düşüncesi demiş. Yani bu düşünce zaten hemen hemen her takımda var. Ya yani bir baskı ortamı oluşturma fikri her takımda var. Onu söyleyebiliriz. Ahmet Bey diyor ki, abi yayınlar, futbolun saha içinde kalmasından yanayım diyorsun da kural hatası saha dışında olmadı ki, sonuç ortada, bir kural hatası yok mu demiş. Ahmet Bey, birincisi her kural hatası maçın tekrarını gerektirmiyor. Bunu söyleyeyim size. Yani işte aman orada o yapıldı, burada bu yapıldı. Bu yorum meselesi, bu bir. İkincisi de hani ben futbolun saha içinde o kalması gerekir derken şunu söylemek istedim aslında. Göztepe takımının bir açıklaması vardı ya, işte futbol saha içinde kalsın şeklinde. Ben de aslında o açıklamayı istinaden, evet, hepimizin isteği futbolun saha içinde kalması dedim. Ardından da şunu söyledim. beklentim de bu maçın tekrar edilmemesi yönündeydim. Yoksa bence bu maç tekrar edilmemeli falan gibi bir söz söylemedim. Bunu yanlış anlamayın lütfen. Özgür Bey diyor ki hakem çok iyiydi. Allah razı olsun, emeği geçenlerden adil yönetti. Galatasaray'ın da elenmesi vatana millete hayırlı olsun. Ne kadar mutlu olmuşlardır birileri demiş. Peki. Bir başka dinleyicimiz Vedat abi, Galatasaray muhabirlerinin sorularının karşılıklı hazırlanmış çanak sorular olduğu çok belli olmuyor mu demiş. Ya çanak sorular demeyelim ama böyle hani hep Fatih Terim'in egosunu besleyen, hocam ne yaptınız, ne dokunuş yaptınız da bu takım bu hale geldi, helal size, siz bir elinizi kaldırırsınız bütün taraftar susar, yine o el kalkacak mı gibi sorular hep o egoyu beslemeye yönelik sorular. Hani biraz daha aslında soruyu sorarken ne tarafta olmak gerekir biliyor musunuz? Vatandaşın tarafından sormak lazım. Ya ben vatandaşın merak ettiğini size soruyorum demek lazım. Yoksa hocaya, hocam al bir bakalım sen nasıl yaptın bunu bize bir anlat, bir PR çalışması haline dönüşmemeli oradaki basın toplantısı. Bu doğru olan bu çünkü. Çünkü haber değeri taşıyan bu açıkçası. Onu da söyleyelim. Ben biliyorsunuz bir taraftan da okuyorum, İstanbul Üniversitesi'nde 4. sınıfım, şimdi gazetecilik okuyorum. Orada okulunda da aslında bunu böyle anlatıyorlar. Diyorlar ki bir haber değeri taşıması için bir konunun aslında yetkililerin size ulaşmanızı istemeyeceği bilgilere ulaşmanız demektir. Yoksa size servis edilenle haber yaparsanız bu ancak PR olur, haber olmaz deniyor. O yüzden burada da dediğim gibi birilerinin aslında kendini öne çıkarabileceği soruları sormak yerine daha çok halkın merak ettiklerini sormak ya da eleştirel bir tavrınız varsa onu ortaya koymak en doğrusudur diye düşünüyoruz hep. Bu sadece Fatih Terim için geçerli değil. Tüm teknik direktörlere bu sorular sorulmalı ama Türkiye'de bunu yapmak pek kolay olmuyor biliyorsunuz. Çünkü aynı muhabirler hafta arasında gidip idmanları takip edecekler. Oradan haber çıkarmaya çalışacaklar. O tesislere giriş çıkışlarını yine bu teknik direktörler sağlayacak. Ya da sağlayacak demeyelim de onlar karar verecek. Geri geldiğinde almayın dediğinde almıyorlar. Ve ekmek parası da bu arkadaşlarımızın, bu insanların bu. Maalesef Türkiye'de gazetecilik yapmak için doğru iklimin olmadığını da söylemek lazım. Ama her şarta rağmen görevini sonuna kadar yerine getirmek isteyenler yok mu? Var. İşte onlara da biz o yüzden gerçek gazeteci diyoruz. Hattımızda dinleyicimiz var. Merhaba.
Merhaba abi, kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
Ya ben sizi çok beğenerek dinliyorum. Her programınızı dinliyorum. Televizyonda yaptığınız programları da dinliyorum. Çok
ben televizyonda program yapmıyorum.
Şeyde bazen çıkıyorsunuz Esport'ta.
Ha yok, orada Ali Erim çıkıyor.
Bilmiyorum, ben sizi de...
Yok, ben çıkmıyorum. Ben, ama... Ya ben zaten televizyon yüzü değilim, onu söyleyeyim. Ben tam anlamıyla bir radyocuyum ve şey yok. Hiçbir televizyonda zaman, yayınım yok.
Bakmayın, ben sizi o zaman şey olarak olsun. Gene de ben sizi radyoda da olsa her programınızı dinliyorum. Bu arada o tweet'i atan bendim, Ahmet. O Beşiktaş Göztepe maçında kural atan.
Evet, gördüm sevgili, evet. Ahmet.
Onu okumuştunuz az önce, evet. De. Ben de zaten Beşiktaşlı olarak maçın tekrar edilmesinden yana değilim. Ben sadece kural hatası var mı yok mu sizin fikrinizi öğrenmek için şey yapmıştım. Ya, ben de yana değilim çünkü iki takıma da zarar verir bu saatten sonra tekrar edilecek bir maç.
Bir daha bence söyleyelim, yani her kural hatası maçın tekrarını gerektirmiyor.
Kesinlikle.
Onu söyleyelim
kesinlikle.
De çünkü bu dünyadaki örnekleri de böyle, çünkü bu tamamen bir yorum meselesi.
Tabii.
Ve kesinlikle. Ülkemizde de iklime göre hareket ediliyor. Yani bu çok böyle önem arz eden bir maç değilse, hani hadi bunların da gönülleri olsun deyip belki tekrar edilen maçlar oldu. Ama onun dışında bu kadar işte önem arz eden maçlar olduğunda bir tekrar söz konusu olmuyor. Genel teamül bu. Yarın ne olur bilmiyorum.
Tabii o karar ne olur onu ben de bilmiyorum ama ben şöyle Beşiktaşlı olarak ben kesinlikle kararın edilmemesinden yanayım ki tekrar edilmemesinden yanayım. Çünkü Beşiktaş bir ivme yakaladı. Bu tekrar edilirse büyük ihtimalle bana göre o dakikadan itibaren edilecek bir maç, o maç iki takıma da bence zarar verir diye içimden öyle geçiyor yani. İki takıma da zarar verir yani o maçın oynanması. O yüzden Beşiktaş zaten bir ivme yakaladı. Önünde 5 tane zorlu bir maç var. O 5 maçın 5 maçtan sizin dediğiniz gibi ben de size kanaatinizdayım yani. Bir 10-11 puan toplayabilir diye düşünüyorum. Eğer zaten Sergen Yalçın'la bu süreci devam ettirebilirse Beşiktaş belki, gerçi hoca da demiyor önümüzdeki maçlardan sonra bakacağız diyor Beşiktaş'ın durumuna, ama belki potaya girebilir diye düşünüyorum.
Evet ya yani, ben de zaten önümüzdeki bu 5 maçlık periyodun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne getirecek Beşiktaş'a göreceğiz ama benim beklentim bir daha söyleyeyim. Yani bu sadece ama tahmin. Ben bir 11 puanı hedefliyorum Beşiktaş adına. 3 galibiyet 2 beraberlik gibi bir bu 5 maçlık süreçten çıkış bekliyorum Beşiktaş
olabilir,
adına bakalım.
İnşallah yani o zaten o 11 puan Beşiktaş'ı bence potanın içine sokar eğer olursa.
Bakın burada aslında önemli olan ne biliyor musunuz? Önemli olan aslında bu işte ilk 5-6 takımın birbiriyle oynayacağı maçlar. Evet. Bunlar çok belirleyici olacak. Arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk kendi aramızda. Hatta ligin ilk yarısı bittiğinde dinleyicilerimizle de sohbet ederken herkes işte 18 maçın kalan daha doğrusu 17 maçın 13'ünü alsak bile şampiyon oluruz diyen Galatasaraylılar vardı mesela. Beşiktaşlar vardı diyordum ki. Mümkün değil. Yani çünkü bu 18 maçtan 13'ünü almak ve 5 maç yenilmek demek aslında kendi üzerindeki takımlardan birine ya da ikisine de yenilmek demek. Çünkü ciddi anlamda orada. Bu sefer zaten o aradaki puan farkı zaten 7-8 olan 13-15'e çıkıyor. Yani 6 puanlık maçlar bunlar. O yüzden serinin çok böyle yukarılara çıkması gerekiyor diye söylüyordum. Beşiktaş'ın da önümüzdeki hafta başlayacak periyodu da öyle bir periyot. İşte oradan çıkabilirse çok başka bir noktaya gidebilir.
Bir de abi bir takımla iki takımla mücadele etmek farklı. Önünde Beşiktaş'ın üstünde 7 tane takım var yani.
Ya 3'er puan olsa var. 21 puan yapıyor.
Aynen. 6 tane takım var yani. Birini geçse öbürüne takılır. Öbürüne geçse öbürüne takılır. Ya yani Beşiktaş'ın bence şampiyonluk şansı az ama her şey olabiliyor bu ligde. Bu arada Alanya Spor'u da tebrik ediyorum. Galatasaray'ı da oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel futbol oynadı. Maçı da seyretme imkanı buldum.
Bravo.
Yani Galatasaray'da ikinci yarı bayağı iyi yerlere gelecek gibi geliyor yani. Güzel futbol oynuyorlar yani.
Peki çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
İyi geceler diliyorum size de. Gelen mesajlara bakıyorum. Mazhar Bey demiş ki Beşiktaş maçı tekrarlanırsa oynadığımız kupon ne olacak? Ben 0 oynamıştım demiş. Biliyorsunuz tabii bunu. 24 saat içerisinde oynanmayan karşılaşmalarda bir şekilde sonuç değişebiliyor. Yani sonuç neyse o tescil ediliyor. Ama bu maçta zaten maç sonucu daha önce iddia tarafından tescil edilmişti. Ne tescil edildiyse o. Tekrar oynanan maçta belki yeniden bahis açarlar ama sizin de yeniden bahis yapmanız gerekir. Hattımızda bir başka dinleyicimiz var. Merhaba.
Vedat abi iyi akşamlar.
İyi geceler dilerim.
Ankara'dan Cem. Nasılsın Vedat abi?
Teşekkür ederim. Sevgili Cem siz nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir bağlamıyorum sana ama kusura bakma bir rahatsızlıktan dolayı.
Evet yani bizde değişen bir durum yok. Yani her zamanki gibi memlekette durum neyse bizde o kadar iyiyiz.
Aynen ama iyilik versin. Vedat abi konuyu geçmeden önce sana bir şey soracağım. Sezon sonunda ilk üçü yani şampiyon değildi. İlk 3 takımı bana sayar mısın? Yani sıralama önemli değil abi. 3 takım var mı? Öyle verebilir misin bana?
Veremem. Yani ama bu 3 takımın içinde olacak takımı söyleyebilirim. Bir takım söyleyebilirim. Mesela benim beklentim Trabzonspor'un bu 3 takımdan biri olacağı yönünde.
Yani ben şey istemiyorum. Hani şampiyon olur olmaz.
Anladım işte. Ama ben bir diğerleriyle ilgili bir şey söylemiyorum. Ama Trabzonspor bu 3 takımdan biri olur diyorum.
Tamam. Pazar günü Murat abilere de sordum da. Murat abi Sivas falan deyince ama yine de Galatasaray.
Yok, orada farklı bir iddia vardı. Ben de katıldım ona mesela. Dediler ki şampiyon İstanbul'dan mı çıkar Anadolu'dan mı? Başakşehir'i de Anadolu takımları arasına koyarak yaptılar bunu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan biri mi şampiyon olur yoksa işte Sivas, Başakşehir, Trabzonspor takımlarından biri mi şampiyon olur dediler. Ben de o zaman oyumu yine o Anadolu takımlarının tarafında kullanmıştım. Yani tamam. Trabzonspor'un olduğu bölümde kullanmıştım.
Tamam. Vedat abi şimdi ben bugünkü şeyle alakalı konuşsam da. Şimdi bu Galatasaray-Alanya maçını Alanya'da oynanan 2-0 hani Galatasaray kaybetti ya.
Evet doğru.
Şimdi sen demin hani dedin ya abi sen de gazeteciliği okuyorsun 4. sırada okuyorsun. Sana bir şey soru soracağım. Evet. Şimdi abi. Şu sorunun anlamı ne? Yani bunun telafisi olmayan bir maç. İlk maçı olsa bir maç kaybedersin, evet. Berabere kalırsın. İkinci bir maç oynayabilirsin. Maçı kaybettiniz ama bence çok şey kazandınız. Bunun anlamı nedir abi? telafisi olmayan bir maç için diyorum. Şimdi Galatasaray istediği kadar iyi oynasın. Ne oldu abi? Maçlar elendi.
Şimdi yani şunu söylemek lazım zaten. Bakın herkes zaten bugün oynadığı futbolla değerlendiriyor Galatasaray'ı. Ve işte taraftarlar da bugün oynanan futbolla değerlendiriyor. Oradaki muhabirlerin soruları da hep bugün oynanan futbolla ilgiliydi. Ama bunun iki maçlık bir performans olduğunu, 180 dakikalık bir performans olduğunu kimse görmüyor. Mesela şunu sorabilirler. Hocam ne iyi oynarsanız oynayın. Bu 180 dakikalık bir maç ve kaybettiniz. Yani sonuçta böyle Türkiye Kupası'ndan elendi Galatasaray. Ha bu şu anlama da gelebilir bu arada. Yani Galatasaray belki Türkiye Kupası'ndan elenmeyi taraftar bu kadar da ciddi kafaya takmıyor olabilir. Haklıdır da ona da bir şey diyemem. Ama ben taraftarın tepkisiyle işte muhabirlerin tepkisi arasında bir fark olması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani muhabir orada vatandaş adına soru sormalı diyorum. Ve benim beklentim en azından bu olmalı. Yoksa hocanın PR'ını yapabilecek sorular değil. Zaten Fatih Terim'in kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Fatih Terim'in bir PR'a ihtiyacı falan da yok ki.
Evet abi.
Bana kim sorsa söylüyorum. Açık ara diyorum ki Türkiye'nin kariyer anlamında en iyi teknik direktörüdür. Böyle bir kariyere sahip başka bir Türk teknik direktör yok. Yani bunu çok net bir şekilde söylüyoruz zaten. Buna da gerek yok zaten.
Vedat abi. Evet. Şimdi ben birinci maçı da izledim. Bu ikinci maçı da izledim. Birinci maçta Alanya bayağı şey oynadı. Burada da Galatasaray yönetti. Abi Galatasaray kendi sahasında zaten iyi oynuyor. Ama şunu ben hiç şey yapmadım. Siz dediniz ya. Abi gazeteciler öyle bir Fatih Terim'e soru sordular ki. İki tane daha soru sorsalardı Fatih Terim yerinden sanki havalanacaktı.
Zaten bir şey söyleyeceğim. Onu fark ediyorsunuz. Bak mesela yanında oradaki o basın toplantısını yöneten kişi son soru diyor. Fatih Terim dönüp başka var mı soru diye soruyor. Çünkü basın toplantısının şeyi güzel. Yani o havası iyi gidiyor.
Aynen.
Hoca onun farkında. Gelen sorular da güzel. Biz yani iki dakika sonra basın toplantısında başka soru almayıp gittiği günleri de biliyoruz hocaların.
Aynen.
O yüzden çok net hissediliyor. Bunu görüyoruz ama dediğim gibi yani ben oradaki muhabir arkadaşlarıma çok da kızmıyorum. Yapanları tebrik ediyorum ama çok da kızmıyorum. Çünkü ekmek paraları o. Ya böyle bir iklimde yaşıyoruz. Maalesef öyle. Ekmeğinden oluyor insanlar ya. Çünkü düşünsene ben bir Galatasaray muhabiriyim. Ve işte sürekli böyle eleştirel sorular soruyorum. Ertesi gün beni kapıdan içeri almıyorlar. Gazetede bana işimden ediyor beni. Diyor ki sen benim Galatasaray muhabirimsin. Oraya giremiyorsan ne işin var benim burada? İşte aynen. İklim bu. Sıkıntı burada. Onu söylemeye çalışıyorum.
Aynen. Peki. Ben de bu Beşiktaş Göztepe maçı hakkında yorum yapayım.
Çok kısa
bugün
lütfen.
Telefonda katıldı. Yani o zaten bence şeyi anlattı. Eğer atağın direkt o atak gidip gol olsaydı o zaman kural hatasının daha perçinleşmiş oluyor ama gole giderken orada bir foul oluyor.
Şöyle sonuca etki eden bir kural hatası oluyor.
Etki yapmadığı için Can abinin ben yani bilgisine güveniyorum. Bu şey diyor. Yani Vedat abi şey söyleyeceğim. Şimdi ben Galatasaray'ın yani son 5 maçlarına bakıyorum büyüklerine abi. Abi Galatasaray sanki elindeki bütün şeyleri kullanmış gibi abi ya. Abi oynadığı son 5 maça bakıyorum. Kasımpaşa 17. Kayseri 18. Konya 14. Denizli bir var 10. Bir de Antalya 15. Sanki bundan sonraki maçlar daha hepsi zor maçlar olacak gibi geliyor
Anladım.
Bana.
Ya böyle bir eleştiri var zaten Galatasaray'a karşı. İşte aslında eleştiri değil yani bugüne kadar kolaydı. Bundan sonra asıl Galatasaray'ı göreceğiz ama şeklinde ama bir şey söyleyeceğim. Yok aradaki fark şu bence. Galatasaray'ın topa sahip olma oranı, işte maç içerisindeki koşu oranı, sağ ve sol açıkların oyuna katılımı, işte Adem Büyük'ün gollere artık daha fazla katkı sağlayışı falan. Bunlara baktığınızda aslında ikinci yarı bir fark olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bir ekleme daha. Bu Fenerbahçe Kayseri'ye puan kaybetti. Fenerbahçe Ankara Gücü'ne puan kaybetti. Yani öyle bakmamak lazım manasında söylüyorum.
Onu hiç demedim. Hani şimdi bu takımlar tam hayatın randımanına yani gidiyor ya. İkinci yarıdan bir bakıyorsunuz hepsi çok iyi top oynuyor. Buna Galatasaray dahil ama hani şunu denemeye çalıştım. Galatasaray sanki elindeki kredi bitti. Bundan sonra hiç
bakalım.
Çok fazla maç kaybetme lüksü yok gibi geliyor bana. Onu söylemeye çalıştım.
Tamam, zaman ne gösterecek göreceğiz önümüzdeki hayır, süreçte. Hayır, hayır. Çok teşekkür hayır. ederim.
İyi akşamlar.
İyi geceler sağ diliyorum. Inter Napoli maçında hala gol olmadı. Vitesse 0 Ajax 1. Hatırlayacaksınız sizlere karşılıklı gol var önerdiğim Van Stant Beveren Kortrijk mücadelesi ilk yarıdan 1-1 oldu bile karşılıklı goller geldi. Bunu da sizlere hatırlatayım. Inter-Napoli maçına bir üst beklentim vardı ama ilk yarısı golsüz bitti. Bunun en önemli nedeni de Napoli'nin oynadığı futbolunu söyleyeyim size. Ya tamamen 11 kişi kapanarak oynuyorlar. Kaptıkları toplarla bir kontra yapmaya çalışıyorlar. Yani bizim Türkiye'de genelde işte dört büyük kulüp ya da işte şampiyonluğu oynayan kulüplerle böyle özellikle İsmail Kartal'ın ne bileyim aklıma ilk o geldi diye onu söyledim. Takımların oynadığı futbol vardır ya kapanırsın. Onun gibi futbol oynuyor Napoli. Hiç beklediğim gibi bir oyun çıkmadı ortaya. Ben biraz daha böyle kora kora bir mücadele bekliyordum ama öyle değil. Onu söyleyeyim size. Hatta bakın size şöyle de bir maçı rakamlarla da aktarayım istedim. Topa sahip olma ya da işte atılan şutlar, bunlara bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Inter topa %47 sahip olmuş, %53 Napoli. Inter 4 şut atmış, Napoli de 4 şut atmış. Inter'in 2 şutu isabetli, Napoli'nin ise 1 şutu isabetli. Yani Napoli'nin biraz daha oyuna katkısını bekliyordum açıkçası, onu da söyleyebilirim sizlere. Ve devam edelim sevgili dinleyiciler. Hemen bakalım oynanan maçlardan da skor aktaralım. Son dinleyiciyi alıp veda edeceğiz. Bristol City 2, Derby County 0, Millwall 1, Fulham 1, Huddersfield 0, Cardiff 2, Luton Town 1, Sheffield Wednesday 1, özür dilerim 0, Reading 1, West Bromwich 1 ve Stoke Preston maçında da gol olmadı henüz. Şu ana kadar Lyon Marsilya maçı golsüz devam ediyor ve Athletic Bilbao Granada maçında da henüz gol sesi çıkmadı. Son dinleyicimiz attığımızda merhaba.
Vedat abi merhaba, herkese iyi geceler.
Teşekkür ederim.
Taktici Harun. Ben maç taraftarıyım Vedat abi.
Hoş geldiniz sevgili Harun. Kolaylıklar diliyorum bu arada. Sizinle birlikte şu anda beni yollarda dinleyen birçok taksici dostum var biliyorum. Önce evet. Kazasız belasız bir gece, sonra bol kazanç diliyorum herkese.
Hepimize, herkese inşallah. Herkes hayırlısı, hayırlı kazançlar nasip etsin bol bol inşallah. Ama işte çok zayıf bu arada. Abi.
Öyle
sohbet,
mi abi?
Muhabbet, o kadar keyif alıyorum ki seni dinlerken zaten. Beklerken böyle şey gibi geliyor. Sohbet o kadar güzel geliyor ki katılmak istedim. Tam sohbetin arasında tam bağlanırken aynı sohbet üzerinden devam edildi. Ben şeye takıldım. Takılacak o şey değil ama. Fatih Terim'in açıklamalarında muhabir arkadaşlarla alakalı sen de bilgi verdin ama ya bir muhabirin ilk sorunu soran muhabirin hani Türkiye Ligi'nde iyi top oynayan takımı Galatasaray müthiş oynuyor. Diğer takımlardan çok çok iyi top oynuyor derken öyle bir açıklama yaptı ki şaşkınım dedim. Bu onun fikridir ama yani eğer Galatasaray taraftarları eğer bu arkadaş gibi düşünüyoruz zaten şampiyonluk hayal yolu Galatasaray için. Bir kere onu söyleyeyim.
Ben şunu söyleyeceğim, bakın bunu düşünmesi normal. Belki bir Galatasaray'ı seven biridir ya da gerçekten beğeniyordur oynadığı oyunu. Şimdi mesela ben diyorum ya burada Aykut Kocaman'ın oynattığı futbolu da beğenenler var. Ersun Yanal'ın oynattığı futbolu da beğenenler var. Mutlaka kişiye göre değişebiliyor abi. Bu beğeni anlayışı. Ama ben şunu söylüyorum.
Evet.
Yani orada soracağınız soru bu olmamalı. Düşünceniz bu olsa dahi. Ama herkes önce bir güzelleme yapıyor. Ve sorulan soru da PR'a dönüyor bu sefer. Yani evet. Ben yaptım, ben ettime dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bu olmamalı. Yani çok fazla aslında seçenek var. Soru sorabilecek çok fazla seçenekleri varken bunu yapıyorlar. O da ilginç. Neyse, yani dediğim gibi bundan sonra da böyle devam edecek. Görünen o. Biz burada bununla ilgili fikrimizi söylüyoruz ama ben işte genç bir gazeteci adayı olarak söylüyorum bunu. Hani ne kadar genç kabul edersiniz onu da bilmem de. Ama yeni bir gazeteci adayı olarak söylüyorum. İşte okullarda genelde biz bu hevesi taşıyoruz. İdealist davranıyoruz, şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle bir gazeteci olacağız, böyle bir gazeteci olacağız, bunları söylüyoruz ama hani mesleğin içine girdikten sonra benim bunu meslek büyüklerimden duyduğum çok olmuştur. Yani evet, sizi anlıyorum, bu heyecanınızı da gerçekten hayranlıkla takip ediyorum ama mesleğin içine girdiğinizde o heyecanınızı zamanla kaybediyorsunuz, umarım kaybetmezsiniz dediklerini de çok iyi biliyorum. Yani bunu da bir kenara not edelim. Ve artık sona geldik ama dinleyicimizle konuşamamıştık. Hemen diğer bir dinleyici alalım. Yani soru alamadık çünkü sevgili Harun'dan ama ona ve tüm taksicilere bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Son dinleyicimiz merhaba.
Alo, iyi akşamlar.
İyi geceler, buyurunuz.
Ben bir soruyu yani şöyle söyleyeyim. Muhabbete dahil oldum, dinledim. Ben sadece şöyle bir şey söylemek istiyorum. Trabzonspor'umuz için soruyorum. Krasnodar maçımız vardı bizim.
Nerelere gittiniz vallahi? Ben hatırlayamadım ama çok gerilere gittiniz.
UEFA Kupa Krasnodar maçımız vardı bu yani bu sene.
Evet.
Evet. Bu kadar ki ülke puanına ihtiyacımız olduğu yer. Yanlış mıyım bilmiyorum.
Evet evet, şey mi diyorsunuz yani eksik kadroyla yani, ya da rotasyonla sahaya yani, çıkmaktan mı?
Eksik kadroyla çıkan bir takım. Hı-hı. Şöyle söylemek istiyorum. Şampiyon olsa bu ülkede bizi Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar temsilcilerdi.
Ya bu söylediğiniz, anladım ama bu söylediğinizin bir karşılığı yok, emin olun.
Ya ben şunu söylemek istiyorum. Ben hiç takımı hani durdurur demek istemiyorum ama ben gerçekten çok zoruma gittim. O maçı hiç unutmuyorum. Ya bu kadar ihtiyacımız varken senin oraya tam kadro çıkman gerekiyor.
Ya eleştirinize katılıyorum ki zamanında ben de eleştirdim bu konuları. Yani, geçtiğimiz yıl Başakşehir'le, bu yıl işte Trabzonspor'la, zaman zaman Beşiktaş'la yaşadığımız o işte puan kayıpları vesaire, geçtiğimiz sezonlarda da yine Beşiktaş'ta, onu söylemeye çalışıyorum. Yani bunları ben de eleştirdim ama şunu söylemeye çalışıyorum size. Evet, bunlar bence de olmamalı ama hani böyle bizi temsil eden bir takım şampiyon olsa ne olur düşüncesi de çok gerçekten uzak bir düşünce haline geliyor. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda elde ettiği başarılar bir sonraki sezona nasıl yansıyor takımların bilmem ama özellikle Şampiyonlar Ligi'nde, ya bırakın ülkenin puana ihtiyacı olmasını falan, takımların inanılmaz paraya ihtiyacı var ve her maçta beraberlik olsun para kazanmak için ciddi çaba sarf ediyorlar. Bunu da görmek lazım. Ve bir taraftan da dediğim gibi o biraz da aşağılamak da oluyor. Yani ben buna da katılmıyorum. Ne olursunuz bu tür bakış açısından vazgeçin. Olur mu?
Ya özür dilerim bak. Ben Başakşehir'i dahi takip ettim bütün maçlarını. Hı-hı. Ve var ya bütün maçlarını izledim o UEFA Kupası'nı. Ama helal olsun diyorum o Başakşehir'i. Hı-hı. Aslan gibi savaştılar.
Ama geçen yılda aynı şeyi Başakşehir yapıyordu Abdullah Avcı ile beraber. Sürekli rotasyonla UEFA Avrupa Ligi'ne çıkıyordu. İşte ben de tam bundan bahsetmek istiyorum işte. Yani değişebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Her dönem abi değişebiliyor. Beklentiler, hedefler. Bir teknik direktörle bile değişebiliyor birçok şey. O yüzden takımları, kurumları falan çok böyle işin içine katmadan belki bireysel hocalar eleştirisi yapılabilir.
Son bir nokta daha söyleyeceğim.
Kısaca. Bak,
sonra keseceğim. Trabzonspor'da mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlarda atıyorum yani daha böyle açıklar. Ama evet, Trabzon içine kapalık bir takım. Şöyle söyleyeyim, taraftarı Trabzon'u çok boğuyor. Evet. Yani öyle bir boğuyor ki Trabzon bütün halka açılamıyor. Benim gördüğüm yani.
Peki. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Keşke daha uzun konuşabilseydik ama 50 geçiyor artık. Bu konuları yine sizlerle hafta içi salı, çarşamba, perşembe günleri 22-24 arasında konuşmaya devam edeceğiz. Zaman zaman yayınlara bağlanıp siz de fikirlerini söyleyebilirsiniz. Evet, ara pasları atıyorum ve gündemi belki de o ara paslarıyla değerlendirelim istiyorum ama serbest kürsümüz de var. Oradan da rahatlıkla belki gündeme dahil olmayan ama sizin kafanızda söylemek istedikleriniz varsa bunları da yayına yansıtabiliyorsunuz. Hemen maçların skorlarıyla aktaralım. Bristol City 2, Derby County 0, Millwall 1, Fulham 1, Huddersfield 0, Cardiff City 2, Luton Town 1, Sheffield Wednesday 1, Reading 1, bir daha düzelteyim, Luton Town 1, Sheffield Wednesday 0. Reading 1, West Bromwich 1 ve Stoke City Preston maçında gol yok. Belçika'da Standard Liège-Brugge maçında gol yok. Vastant Beveren 1, Kortrijk 1. Vitesse Ajax maçında 1-0 Ajax önde ikinci yarı başladı. Inter Napoli maçında 0-0'lık beraberlik var. Lyon Marsilya maçı golsüz ve devre arasına girdi. Atletik Bilbao Granada karşısında 1-0 önde. İşte canlı maçlardaki skorlar da böyleydi. Erkin Koray'la veda edelim istedim. Gerçekten güzel bir şarkısı. Veda zamanımız geldi. Karşılaştığım herkes en az bir konuda benden daha yetenekli. Öyle ki her insandan öğreneceğim bir şey var diye düşünmüşümdür hep. Ve bir şeylere devam etmektir hayat. Ara sıra da olsa başarmaktır ama asıl hayat unutmamaktır. Çünkü sahip olduğunuz her şey hatırladığınız sürece sizindir. Ben de hatıralarınıza bu gece bir bahse gireriz programı bıraktım. Yine güzel, yine keyifliydi. Sizlerin katılımıyla harikaydı. Çok teşekkür ederim. Mesajlarınıza, telefonlarınıza ama en büyük teşekkürü yine sessiz çoğunluğa ediyorum. Orada olduğunuzu biliyorum. Belki bu gece telefonda sesinizi duymadım ya da mesajınızı okumadım ama oradasınız. Sizden alıyorum bu gücü ve cesareti. Bu yayınları yapmaya da işte böyle devam ediyorum sizin desteğinizle. Hepinize bir kez daha teşekkür ederim. Yarın gece saatler 22'yi gösterdiğinde ben karşınızda olamayacağım. Bakın cümleye olumlu başlayıp olumsuz bitirdim bu sefer. Evet, yarın Murat Özarı ve Fikret Engin burada olacaklar. Çünkü hafta sonuyla bir değişiklik yapıldı. O nedenle ben cumartesi günü tekrar canlı takip programıyla 17'de karşınızda olacağım. Ve önümüzdeki hafta salı günü de Bahse Gireriz programında tekrar bir arada olacağız. Görüşünceye dek herkese güzel bir gece diliyorum. Hoşça kalın.
Tuttur.com'un sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.